Efendim iyi akşamlar. Türkiye'de 20 yıllık özelleştirme sürecinin en büyük halkası TÜPRAŞ'ı konuşacağız. Türk ekonomisi ve sanayisinin itici gücü TÜPRAŞ'ı almak için yerli ve yabancı firmalar rekabet içinde TÜPRAŞ'ın %51'lik bölümünün blok satışına ilişkin ihale için tekliflerin en geç 2 Eylül'de özelleştirme idaresine teslim edilmesi gerekiyor. Bu akşam TÜPRAŞ dosyasını tüm boyutlarıyla masaya yatıracağız. TÜPRAŞ neden stratejik bir kuruluş? Özelleşirse ne olur? Neden katılmak isteniyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Ankara stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Oyan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Gürcan Dağdaş konuğumuz. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz Ankara stüdyomuza.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Hoş bulduk.
Evet, sevgili seyirciler, İstanbul'da da değerli konuklarımız var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ertan Yürek, Petrol İş Başkanı Sayın Mustafa Öztaşkın ve Kimya Yüksek Mühendisi Sayın Alper Eğilmez konuğumuz. Efendim sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Öztaşkın, tabii sizden başlamak istiyorum. Petrol İş'in başındasınız. TÜPRAŞ'ı çok yakından tanıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde TÜPRAŞ özelleştirmesini yargı kararıyla durdurmuştunuz. Evet. Yeniden özelleştirme süreci geldi. 2 Eylül tekliflerin son günü. Çok az bir zaman kaldı. TÜPRAŞ'ı tartışacağız ama neden TÜPRAŞ özelleştirmesinde kamuoyu adeta ikiye ayrılmış? Neden kafalar karışık? Bunu aydınlatmak gerekiyor. Hükümet tam olarak neyi satıyor? Ne dersiniz?
Teşekkür ediyorum öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyenlere de iyi akşamlar diyorum. Tabii ki öncelikle TÜPRAŞ'ı bir tanımak lazım. TÜPRAŞ'ı tanımak için de petrolün öneminin ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Petrol dünyadaki en önemli enerji kaynağıdır. Dünyada üretilen toplam enerjinin %40'ı petrolden elde edilmektedir. Petrol rezervleri sınırlıdır ve giderek azalmaktadır. Ve petrolden elde edilen uç ürünler diye tanımladığımız ürünler ise günlük yaşamımızın artık bir parçasıdır. Ve dünyadaki en önemli ekonomik silah petroldür. Dolayısıyla petrol son derece stratejik bir üründür. Ayrıca Türkiye petrol ithalatçısı bir ülkedir. Ve yılda 5,5-6 milyar dolar petrole döviz ödemektedir ki petrol fiyatlarında yükselişle birlikte bu rakam bu yıl daha da yukarıya doğru çıkacaktır. Ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri petrolle kullandıkları enerjiyle doğru orantılıdır. Bununla beraber TÜPRAŞ'a gelecek olursak, TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşudur. Evet. Türkiye Ekonomi Ligi'nin şampiyonudur. 500 büyük firma içerisinde yıllardır bu şampiyonluğu kimseye kaptırmamaktadır.
Ve dünyanın da bildiğim kadarıyla en büyük 500 firması arasında.
490. sıralardadır dünyadaki sıralamasında da. Avrupa'nın da 5. büyük rafinerisidir. Örneğin 2004 yılında 500 büyük firma içerisinde toplam üretimin, 500 büyük firmanın yaptığı toplam üretimin %7.7'sini üretmiştir. Yine toplam karın bu 500 firmanın %7.6'sını, ihracatın ise %3'ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Ve 500 büyük firmanın ürettiği katma değerin tam 22.4'ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Bu rakam Türkiye'de faaliyet gösteren ve 500 büyük firma içerisinde yer alan 95 yabancı kuruluşun ürettiği katma değerden daha fazla bir değerdir. Yani 95 yabancı kuruluş eşittir TÜPRAŞ'tır. TÜPRAŞ ne üretir, bir de ona bakmak evet lazım. TÜPRAŞ akaryakıt üretir. Ham petrolü alır, bunu çeşitli akaryakıt ürünlerine kullanılır. LPG üretir. Petrokimyasal ürünler üretir. Türkiye'de petrokimyasal ürünlerin ana kuruluşu Petkim'dir. Ama TÜPRAŞ'ın da yarımca tesislerini 2 yıl önce aldığı için petrokimya ürünleri de üretmektedir. Deniz taşımacılığı yapmaktadır TÜPRAŞ. ve 27.6 milyon ton kapasiteli 4 rafinerisi, bir petrokimya şirketi, bir de deniz taşımacılık şirketi vardır. TÜPRAŞ'ın 2004 yılı ekonomik verileri de son derece önemlidir. 2004 yılında tam 16.1 milyar dolar ciro gerçekleştirmiştir. 8.2 milyar dolar vergi ve fon ödemesi hazineye gerçekleştirmiştir. Ki bu rakam Türkiye'deki toplam vergi ve fon gelirlerinin %20'sine eşittir. 491 milyon dolar kar, net kar sağlamıştır. 5200 çalışan istihdam vardır. Son derece kalifiye nitelikli bir iş gücüne sahiptir. Yüksek teknolojisi vardır ve birçok Avrupa Birliği ülkesinden daha önce, ki TÜPRAŞ'a neden bu kadar alıcı var sorusunun nedenlerinden bir tanesi de odur. Birçok Avrupa Birliği ülkesinden daha önce Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun ürünler üretmeye 2006 yılından itibaren başlayacaktır. Çünkü son 6 yıllık modernize yatırımlarının tutarı 2.1 milyar dolarlık bir planlama vardır. Bunun 1.3 milyar dolarını gerçekleştirmiştir. Geriye kalan
yatırım noktasına 1.3 milyar dolarlık
son dönemde, son 6 yılda gerçekleşmiştir.
Evet. Bu arada şunun altını çizelim. Geçen yıl satılmak istendiği rakam da 1.3 milyar dolardı. Neredeyse evet, geçen son 5 yıllık yatırımı kadar.
Son 5 yıllık yatırımı ve 750 milyon dolarlık yatırım planlaması da yapılmıştır. Şu anda bu yatırımlar Kırıkkale Rafinerisi'nde, İzmit Rafinerisi'nde bu yatırımlar gerçekleştirilmektedir ve işin ilginç olanı, bu yatırımların hiçbirisini devletten bir kuruş almadan gerçekleştirmiştir. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirmiştir. Hatta uluslararası kuruluşlardan aldığı kredilerde ise hazine garantisi almadan bu yatırımları gerçekleştirmiştir. Evet. Çünkü uluslararası finans kuruluşları da TÜPRAŞ'ı güvenilir, kredibilitesi yüksek bir şirket olarak görmektedir. TÜPRAŞ, sizin de tanıtım, bu programın tanıtım filmlerinde söylediğiniz gibi önemini daha iyi kavrayabilmek evet. açısından bir iki kıyaslama yapmak gerekir. Örneğin 5 yıllık geliriyle, yani yıllık 8.2 milyar dolar üzerinden gidip 40 milyar dolarla ne yapılabilir'e baktığımız zaman çok ilginç rakamlar ortaya çıkıyor. Örneğin TÜPRAŞ'ın 5 yıllık geliriyle Türkiye IMF borcunun tamamını kapatıyor. IMF borcunun tamamını kapatıyor. Kapattığı gibi bu gelirle 20 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirebiliyor TÜPRAŞ. Ve bu 20 milyar dolarlık yatırımla da tam 413 bin kişiye, 2,5 milyonun işsiz olduğu bir ülkede 413 bin kişiye iş olanağı, istihdam olanağı yaratıyor.
Olağanüstü rakamlar bunlar, sadece Türkiye evet. için değil, bölge için de gerçekten çok yüksek rakamlar.
Evet. Örneğin 24 derslikli 55 bin okul kurabiliyor. Türkiye'deki okul ihtiyacımız ortada. 110 yataklı 7857 hastane kurabiliyor. Bunların üzerine iki TÜPRAŞ, 3 tane de Petkim kuruyor.
Evet, son derece önemli çarpıcı benzetmelerle anlattınız TÜPRAŞ'ı. Sizinle de birazdan hem stratejik, neden stratejik olduğunu konuşacağız. Kimler talip, buna bakacağız. Bu arada değerli izleyicilerimizden çok sayıda soru geliyor 36-36'ya. Onları da değerli izleyiciler birazdan yanıtlayacağız ama bu noktada başkente dönmek istiyorum. Sayın Oyan'la başlamak istiyorum. Ortak bir soru var aslında. Sayın Oyan, merhabalar tekrar.
Merhaba Tuncay Bey.
Efendim tabii hükümet TÜPRAŞ'ı satarken kaynak yaratmayı, borçları çevirmeyi gerekçe olarak gösteriyor. Avrupa Birliği'ne söz verildi deniliyor. Katılım öncesi ekonomik programda bu konu var deniliyor. IMF ile ilişkiler noktasında özelleştirme süreci ve TÜPRAŞ ön koşul olarak sunulmuş durumda. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve eğer siz olsaydınız iktidarda TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine nasıl yaklaşırdınız?
Efendim, bir kere eğer kendi ülkemizin gerekleri açısından değil de
IMF'nin, Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda karar almaya başlamışsanız bu pusulası kaybedilmiş bir gemi örneğidir. Yani sizin yön duygunuz bitmiştir. Sizin ülke geleceğini planlama şeyiniz bitmiştir. Yaklaşımınız bitmiştir. Siz artık başkalarının size önerdiklerini yapmaktan başka bir şey yapmayan bir iktidar durumuna düşmüşsünüzdür. Bu tabii bu çok acize düşmüş bir iktidar, bir hükümet görüntüsü veriyor. Türkiye'nin böyle bir hükümet tarafından yönetilmeye ne kadar layık olduğunu ben seyircilere bırakıyorum, dinleyicilere bırakıyorum. Şimdi bir kere şunu söyleyelim öncelikle. Bu tür bir kuruluşu yeniden yapmanın ikame maliyetinin 7-8 milyar dolar olduğu bir ortamda böyle bir kuruluşu niçin nereden çıkarmak istiyoruz? Türkiye'de rafineri açığı zaten var. Yani Tüpraş'ın yaptığı rafinaj faaliyetinin toplam ihtiyacın 3'te 2'si civarında bir bölümünü karşıladığını ve uzun vadede bu talebin daha da artacağını, Türkiye'nin 35-40 milyon tonlar civarında çıkacağını ihtiyacını biliyoruz. Böyle bir durumda eğer yerli ya da yabancı Türkiye'de rafinaj sektörüne girmek isteyen varsa, yani sıfırdan bir yatırım yapmak istiyorlarsa bunun yolu açık. Bu yapılabilir bir şey. Bunun için yapmıyorlar da Türkiye'nin sermaye birikimine, sermaye stoğuna hiçbir katkısı olmayacak bir el değiştirme, bir hazıra konma ya tevessül ediyorlar. Eğer niyetler bir hazıra konma niyetiyse bunun arkasında acaba bir rant aktarma var mı ya bakmak lazım. Yani niçin yerli ya da yabancı sermaye böyle bir kuruluşu yeniden yapmak yerine satın almaya gidiyor? Bakınız, aslında niçin gittiğinin rakamları çok açık. 2003 yılındaki özelleştirme sürecine bir bakın. Blok satış olayında o Rus Kırım şirketine satış ve bereket versin, şu an yanınızda oturuyor, Petrolis'in açtığı dava sonucunda gerçekleşmeyen satışta 1.3 milyar dolara bu şirketi elimizden çıkarıyor idik. Şimdi biraz önce söyledi Sayın Öztaşkın, 96'dan sonra başlayan yatırımlarının tutarı 2.1 milyar dolar ve bunun 1.3 milyar dolarlık bölümü bu yatırımların gerçekleşmiş durumda. Yani yaptığı, son yıllardaki yaptığı yatırım değerini bir şirketi elden çıkarmaya kalkıyorsunuz. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Bu şirketin 2004 yılı bilançosuna bakın, 1 milyar dolara yakın bir stok değeri var. Hemen şeye çevrilebilir, hazır değerler 834 milyon dolar ve bu arada kısa vadeli alacaklar 415 milyon dolar. Yani bu şirketin 2.3 milyar dolarlık bir dönem varlıkları var ve bunlar kolayca paraya çevrilebilir nitelikte. Böyle bir şirketi 1.3 milyara satmayı düşünmek, yani sadece düşünmekten bahsediyorum, bırakınız eyleme geçmeyi, düşünmek dahi bu ülkenin sanayileşme sürecine ihanettir diye düşünüyorum. Yani böyle bir şeyi, bütçe açığını kapamak yahut başkalarına şirin gözükmek, ideolojik olarak devletin sanayiden çekilmesi yönünde kuvvetli bir takım şeyler içinde olmak, eğilimler içinde olmak, bütün bunlarla açıklamak gerçekten çok zor. Yani bu tüccar siyaset vesaire mantıklarla açıklanamaz. Şimdi böyle bir şirket eğer son birkaç yılın özelleşmesine baktığımızda devletin payı zaten %51'e düşmüşse, biz bu şirketi korumalı mıyız yoksa elimizden çıkarmalı mıyız? Çünkü bakınız, 3 tane özelleşme operasyonu bu şirket üzerinde zaten gerçekleşti. Bir tanesi 1991 yılında %2.5 halka arz yolla satıldı. İkincisi daha sonra 2002 yılında %32'si satıldı ve buradan da %15'lik bir yabancının eline geçiş oldu. Daha sonra çok yakın tarihte, yani Mart, bu yılın Mart ayında %14.76 bir payı gene halka arz adı altında 6 tane yabancı fora satıldı. Ve yabancının elindeki pay %30'a çıkmış durumda. Yani siz zaten bu şirketin %30'luk payını yabancılara aktarmışsınız. Bunları varsa bir, bu şirketin daha fazla yatırım yapması, daha fazla üretim kapasitesini genişletmesi ve katkı yapması, zaten bu payla bunu yapabilirler. %51'i Türkiye'nin elinde tutması çok kritik bir önemdedir. Ve bu birçok başka benzer ülkede zaten uygulanan bir yöntemdir. Dolayısıyla burada bizim Türkiye'de yeni rafinaj kapasiteleri geliştirmemiz gerekirken, Türkiye'de yeni bir 10 milyon tonluk kapasite yaratmak gerekirken, muhtemelen de bunu TÜPRAŞ eliyle, ki böyle bir planlaması, projeksiyonu olduğunu da biliyoruz, eliyle yapmak varken, belki Türkiye'nin komşu ülkelerdeki bir takım rafinerilere sahip çıkması, Türkiye'nin ulusal çıkarlar açısından daha hakim olması gereken görüşken, böyle bir şeye gidilmesi, operasyona gidilmesi gerçekten kaygı vericidir. Yani hükümetin bugünkü yapısı açısından kaygı vericidir. Bir şey daha son olarak söyleyeyim. Bugün Erdemir çok konuşuluyor, haklı olarak, çok stratejiktir. Ama TÜPRAŞ Erdemir'den daha stratejik bir kuruluştur. Bunun altını çiziyorum. Yani ikisi de çok son derece önemli. Ama Erdemir biraz daha renkli bir hale geldi. Çünkü yerli bir girişimci grup çıktı satın alma sürecine. Dolayısıyla daha çok tartışılıyor. Ben de çok tartıştım, yazdım. Ama TÜPRAŞ'ın kendisi Türkiye'nin birinci şirketi olması bakımından son 500 büyük firma ile ilişki rakamlar bunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ. Kendisinden sonra gelen 3 şirketin toplamı kadar, yani Türkiye'de faaliyet gösteren Renault, Toyota ve Ford otomotivin toplam cirosu kadar ciro yapan bir şirketten bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, karlılık bakımından da Türkiye'de ikinci, birinci gelen gene bir kamu şirketi, elektrik üretimi anonim şirketi. Diğeri ise TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ın vergi öncesi karı 2004 itibariyle 849 trilyon. Siz böyle bir şirketi, yani bu son elimizde kalan pırlantalar içinde kaşıkçı elması gibi parlayan bir şirketi, yani şimdi konuşulan fiyatlar işte 1.10'da 3 mi olur, 1.10'da 5 mi olur üzerinden pazarlamayı düşüreceksiniz. Bu gerçekten bu ülkeye hayırlı bir iş yapmak mı, yoksa bu ülkenin sanayi kapasitesini çökertmek, yabancı eline geçirtmek ve sonuç itibariyle ülkenin sermaye stoğuna hiçbir katkı yapmadan bir yabancılaşmaya zemin hazırlamak mıdır? Buna iktidarın bu konuda hesap vermesi gerekiyor. Bu hesap mutlaka sorulmalıdır. Türkiye eğer böyle bir yanlış bu iktidar ile yapılırsa, bu yanlışın hesabını da belli sabık yaratarak da sormak zorundadır.
Bu son söylediğiniz son derece önemli. Onu birazdan tartışacağız Sayın Orhan. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birkaçını hemen okuyalım. İbrahim Bülbül Bey, doğru yapılmayan özelleştirmeler için tüm meslek odaları, sendikalar aktif eylem yapmalıdır demiş. Bir başka değerli izleyicimiz, neden hep yörünge oluyoruz? İhtiyacımız varken rafinerimizi niye satıyoruz? Diye bir soru, görüş bildirmiş. Neden bu rakamlar ortadayken özelleştirmeye gerek duyuluyor demiş bir başka değerli izleyicimiz. TÜPRAŞ hükümetin inisiyatifiyle mi, yoksa uluslararası sermayenin inisiyatifiyle mi talimatları doğrultusunda mı özelleştiriliyor? Sayın Alper Eymen, size birazdan bunu soracağım ama Sayın İlek, siz Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısınız. AKP'yi de çok yakından aslında tanıyan bir isimsiniz. Hükümetin içinde bu özelleştirme harekatı nasıl algılanıyor? Saadet Partisi olarak siz başta TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi olmak üzere özelleştirme sürecine nasıl bakıyorsunuz?
Efendim, hemen şunu söyleyeyim. Ben siyasetçiyim ama müsaade ederse ben teknisyen gibi konuşayım.
Buyurun, sizin
öyle türlü atletiniz var. Evet. Ben mühendisim.
Evet.
Ve TÜPRAŞ'ın kuruluşunda bizim genel başkanımız Recai Kutan Bey ve şu anda genel başkan yardımcısı olan Cevat Ayhan Bey, yani sınıf arkadaşım, mühendisliğini önemli bir bölümü Türkiye'de ilk defa yapılmıştır. TÜMAŞ diye mühendislik grubunun genel müdürü Recai Bey idi. Ve mesela İzmir rafinerisinin 70'lerdeki esas genişlemesi ve kurulmasıyla ilgili proje müdürlüğünü de Cevat Ayhan yapmıştır. Dolayısıyla TÜPRAŞ'ta tabiri caizse bizim elimizde bir zıvan. Siyasi görüş olarak bu bir. Ama hemen ondan bir şey daha söyleyeyim. O şeyde ben 1984 yılında ilk özelleştirmenin hazırlanmasından sorumlu birisiyim. Devlet Planlama Teşkilatı'nda müsteşar yardımcısıydım. Rahmetli Yusuf Özal da müsteşardı. Ben müsteşar özel sektörden gittiğim zaman bana dedi ki, ya Ertan, sen hem özel sektörü biliyorsun hem devleti biliyorsun. Bizim bir özelleştirmek için bir program hazırlamamız lazım. Ama bu da sadece Sümerbank bir, çünkü yüzde tekstil sanayi %90'a özel sektöründü. %10 kalmış devlet, Sümerbank. İki, karma olan çimentoda %40 devlet, %40 özel sektör, %20'de karmaydı. Bir de özel sektör, üçüncü sektörde gübre sektörüydü. Sıraya donatın devlet tekeliyle dağıtılıyordu. Öbürü ama fabrikalar özelin vardı. İşte o zaman biz başladık. Dünya Bankası'yla da bu projeyi, master planı yapıldı. Onu sonra anlatayım. Yani o şeyle ilgili. Ama hatta onu şimdi söyleyeyim. Biz orada yapılan program, yani o master planda hiçbir zaman özelleştirme satma değildi. Hele hele bu şekilde satma hiç değildi. Katil surette. Bak bunu söyle, ilk defa bütün birçoklar bilmez bunu. %90'ı bilmez belki Türkiye'nin. AKP'deki arkadaşlar, oraya getireceğim. Hiçbiri bilmez. Hiçbiri bilmez. Okumamışlardır çünkü o şeyi. Efendim şuydu bakın. 14 tane bunu Morgan Grant'i yaptı. 14 tane sual tespit etti. Niçin özelleştirme?
Evet.
Bu özelleştirmeyi Türkiye'de kilit mevkide olan işçi sendikaları ve dahil olmak üzere özel sektörün büyük işverenleri ve işte devletteki kimseler olmak üzere sualler tespit etti. Bunlar nelerdi? Bir kısmını söyleyeyim. Bir, niçin özelleştirme? Bir, yeni teknolojinin getirilmesi. İki, yeni kaynakların çıkartılması. Üç, tekellerin kırılması. Önemli bir tekelin kırılması. Dört, efendim sermayenin tabana yayılması. Bu sırasını söylemiyorum.
Evet.
Bir kısmını baktığınız anında 14 sualden birisi de devlete gelir getirmesiydi. Kendi metodolojisi içerisinde yapılan bir değerlendirme sonucu ne çıktı biliyor musunuz? Bir, niçin özeli tekellerin kırılması. Çünkü piyasa ekonomisinin işlemeci tekel olmaması lazım.
Evet.
İki, sermayenin tabana yayılması. Üç,
yani o blok satış olmaması gerekiyor.
Ona geleceğim. 14. devlete gelir getirmesiydi. Bakın 14. Şimdi bu hikayele bir bakalım.
Evet.
Bu hikayele bakalım. Hiçbir şey yok. İşimiz, gücümüz bu iktidarın, onu diyorum. Tek gayesi var özelleştirmenin. Tek gayesi devlete gelir getirme. Hayır. Özelleştirme devlete gelir getirme değildir.
En son sıradadır diyelim.
İki, özelleştirme satma da değildir. Bak bu da çok önemli şey. Satma da değildir. Özelleştirme çeşit çeşit yolu var. Yönetimi özelleştirin, şunu özelleştirin, bunu özelleştirin. Peki, yine yani şeydi, blok satış olmayacaktı. Dendi ki, bu şeyden, çünkü blok, yani herkes kabul etsin bunu, kabul edilen bir özelleştirme olsun diye. Önce fabrikada içinde çalışanlara satalım dendi. İkincisi, yoksa o halka satalım, o civardaki. Bölgeye satalım, sonra hiç kimse alan yoksa Türkiye genelinde halka açalım dendi. Ve bunun için de ilk defa teletaş böyle yapıldı, güzel bir netice de alındı.
Evet.
Şey olarak. Ama biz yaptığımız hatalar ne? Mesela oturduk, USAŞ diye bugünkü catering hizmeti yapan, havalarına hizmet yapanı blok halinde Türkiye devletinin tekelinden aldık, İskandinav devletlerinin tekeline verdik.
Bugün hata ediyorsunuz.
Bu hata, özelleştirme değil ki. Bakın, buna evet. Geliyorum şimdi tabii. Tekellerin kırılması diyoruz bu mesele. Şimdi Tüpraş Türkiye'de tekeldir. Erdemir tekeldir. Efendim, Seydişehir tekeldir. Bir sürü tekeller vardır.
Burada tekeller değiştirmesi anlamına geliyor.
Ama ben size şunu söyleyeyim. Çok, bak ben iddia ediyorum. Bilerek iddia ediyorum bu işi. Uzmanı olarak iddia ediyorum. Siyasetçi olarak gidiyorum. Özel sektör tekeli devlet tekelinden 10 misli daha tehlikelidir. Hele bu tekel yabancı tekel gidiyorsa o zaman bunun pahası da biçilmez. Şimdi bu genel olarak özelleştirmenin tehlikesinden bahsediyor kendinden.
Evet.
Ama biz ne yapıyoruz? Bütün şu anda tekel blok satış demek, tekelleşme demek şey olarak. Şimdi geliyorum tabii. Tüpraş'ın önemine geliyorum. Erdemir'in önemini söyledi. Arkadaşımız izah etti bir sürü. Ama ben bakın, ben iki şey söyleyeceğim size. Yaşadım. Churchill'in meşhur bir lafı vardır. Der ki, bir damla petrol, bir damla kan. Yani bundan önemli olur. Bakın, bir damla petrol, bir damla kan.
Stratejik değil diye bir yorum yapılıyor. Tekrarla ilgili. Bu biraz stratejik olduğunu.
Nasıl oluyor? Bakın bunu çok iyi söylemiş.
Evet.
İki, kim benim şu anda çok değerli bir dostum. Türkçenin bana göre en büyük şairi Bahtiyar Vahapzade. Bunu birçok kimseler Türkiye'de bilirler. Benden biraz yaşlı ama dostumuzdur. Dedi ki bir gün, Ertan Bey, keşke bizim petrolümüz olmasaydı dedi. Niye dedi? Petrol bizim bağımsızlığımızı aldı, işgalimize sebebiyet verdi dedi. Stratejisini belirtiyorum.
Evet.
Demek ki bir ülke petrol, bir ülkenin bağımsızlığıyla işleyendir. Şimdi Türkiye için bir hemen geliyorum. Türkiye'de petrolü yok. Ama Türkiye, işte hükümettekilerin iftihama söylediği, benim bizim de iftihara, Türkiye enerji terminali haline geliyor biliyorsunuz.
Evet, evet.
Bütün yani doğudan, güneyden gelen, kuzeyden gelen evdir. Böyle bir yerde Türkiye devletinin güçlü olabilmesi için bu enerji santralinde ya da enerji santrali üretim anlamında söylemiyorum, terminali anlamında söylüyorum. Evet. Böyle bir yerde tüpraşa değil, tüpraşlara ihtiyaç var Türkiye'nin.
Bak. Yani belki satın olmalı diyorsunuz, yine tüpraşlar kurulmalı.
Ve şimdi siyasi şey olarak söylüyorum. Biz özelleştirmeyi, biz özel sektörcüyüz. Ama ya, tekelci değiliz. Kapitalist değiliz.
Peki hükümetin içinde...
Ha, kapitalist değiliz. Evet, bak, bunu bilmiyorlar. Bak bu söylediklerimizi, bunu bilenler mesela, ben şimdi işte özelleştirmeden sorumlu arkadaşlar neticede bürokrattır. Kendisine veren görevi en iyi şekilde yapmakla mükelleftir. Evet. Ona sözüm yok. Ama özelleştirmeden sorumlu olan Maliye Bakanı, ya Maliye Bakanı o kadar büyük iş ki buna şöyle dönüp bakması mümkün değil.
Efendim babalar gibi ne satarım kızı var Sayın Bakanım.
Mentalite o işte, yanlışlık o. Babalar gibi satarım dediğiniz zaman bu işin artık aslında cılkı çıkmıştır. Ve burada değer yoktur. Burada artık mukaddesat yoktur. Ve deniyor ki Sümerbank, bakın şimdi şu mentaliteye bakın. Sümerbank'ı diyor parçaladık, böldük, bitirdik, ismini de sileceğiz diyor. Ya bu söylenecek mi? Sümerbank Türkiye tekstil sanayine o kadar büyük hizmetler yapmıştır ki bugün iftihar ettiğimiz tekstil sanayinin bir, Sekan'ın iki, Erdemir'in Erdemir'de de üç, Karadenir dört, hepsinin banisi Sümerbank.
Peki bu yaklaşım nasıl değerlendiriyorsun? Son derece
aklım almıyor. Aklım almıyor. Bunu bizim Recai Bey çok güzel söylüyor. Yahu diyor bazen yaptıklarına bakıyorum, bunlar bizim arkadaşlar mı diye inanamıyorum diyor. Hakikaten biz de inanamıyoruz. Bir sihirlenmiş birileri tarafından, büyülenmiş birileri tarafından ne yaptıklarını bilmiyorlar, açık söyleyeyim hani. Ve böyle bir meseleyi oturup da düşünmemişlerdir.
Kendi arkadaşlarımızı tanıyamıyoruz diyorsunuz.
Ben hakikaten tanıyorum. Burada, oradaki arkadaşları da tanımıyorum. Şimdi efendim özelleştirme, alıp götürüyorum diyor. Bakın, çok basit bir mantık var. Basit mantıkları var. Diyorlar ki ya alıp getiriyor mu diyor yani gavur geliyorsa.
Evet, tüpraşı alıp taşımıyor ya diyor.
Tüpraşı alıp götürmüyor ya diyor, toprağı alıp götürmüyor
evet.
Ya. Peki arkadaş ben niye o zaman istilal bunu yaptım? Yani buraya Yunan geçse toprağı alıp götürecek miydi Allah aşkına? İngilizler gelip İstanbul alsaydı İstanbul'u alıp götürecekler miydi Allah aşkına? He? Amerikan mandasına girseydik topraklar gidecek miydi Allah aşkına? He? Ama bakın bağımsızlığın değerini bilen bir şair diyor ki keşke Ertan Bey petrolümüz olmasaydı diyor. Niye? Bizim bağımsızlığımızla eş değerimiz diyor. Dolayısıyla yani bu arkadaşları bilmemiz mümkün değil. Ve biz parti olarak da bakın evet. O teknik kısma ikinci defa mı girelim? Benim tabii çok iddialı şeylerim var. İddialı hepimizin bildiği şeyler. O da şu, benim şunu söylüyorum. Bakın, dünyadaki büyük petrol şirketlerine bakın. Neyi var? Bir defa çıkartmaları, arabaları var. İstihraçları, çıkarmaları var. Nakliyeleri var. Aynı bünyede rafineleri var. Petrokimya tesisleri var. Petrokimya tesisi deyip geçmemek lazım. Bugün elimizdeki şu kalemden tutun, şu masaya tutun, cebimizdeki telefondan, yaptığımız yastıktan, öyle söyleyeyim, giydiğimiz gömlekten, aklınıza ne gelir ise hepsi petrol işgalindendir. Yani bizim vatandaş haklı olarak der ki, ya petrol ne demek işte benzin, mazot vesaire.
Hayır, hayır.
Öyle bir petrol var ki dediğim gibi şu üzerinde oturduğumuzdan da tutun da hani şu şeylerde her şeyde petrol var. Petrokimya bunu yapıyor. Şimdi demek ki
petrol müdahalesine sahip olması.
Demek ki bütün bunlara bir holding olarak diyecek ki bir de satışı var. Ben bir arıyor, TPA uğraması lazım. Tüpraş'ın bir nakliye şirketinin nakletmesi lazım. Tüpraş'ın işlemesi lazım. Petrokimya tesislerinin ürünler çıkarması lazım.
Yani
dünyaya da giriş de bu böyle.
Evet.
Dünyadaki giriş böyle. Mesela bu işte Tüpraş'a talip oyunlarda bir HİP firmasının yeni kurduğu fabrikalarda veya işte Singapur'da yeni yapılan her yerde gidiş bu, hatta şöyle rafinerinin yanında petrokimya tesislerini kuruyorlar. Taşıma maliyetleri vesaire vesaire sebebiyle.
Evet, Türkiye'de belki de parçalanarak.
Maalesef ne oldu? Yani bir de dünyaya bakın Allah aşkına. Acip, acip yazıyor ya, İtalyan, Total, Fransa, evet. Efendim Ara, Almanya, dünyanın her yerinde devletin kurmuşları bunlar. Niye Türkiye mesela ne olurdu? TEPO'da devletindir, bir, nitekim böyle bir de Petkur diye bir zamanında bir deneme oldu. Yani bu deneme yapıldı. Fakat maalesef hemen geri dönüldü. Yani araması, nakliyesi, ki küçük bir DİTAŞ'lıya şirketi var şeyin. Ben müsteşarlık yaptım yani şeyin hem planlamada hem de ulaştırmada. Dolayısıyla DİTAŞ'ı oradan yakından biliyorum hani o şey olarak. Reli rafineriler var. Biraz evvel Sayın Oyan da söyledi, herkes de söyledi. Bakın yapılacaksa biz yabancı sermayede karşı değiliz. Ama hiçbir faydası olmayan özelleştirmeyi niye yapıyorsunuz? Zararı olan bir özelleştirme yapıyorsunuz. Gelsinler 10 milyon tonluk, 5 milyon tonluk yeni rafineriler kursunlar. Bunu TÜPRAŞ evet. Kuramaz. Bak size iddia ediyorum. Bir daha bu tesisler kurulamaz. Biraz evvel 7-8 milyar dolar dedi. Doğru. Sayın Hocam.
Yeniden kurulmaz.
10 milyar dolar da verseniz bugün kuramazsınız. Niye biliyor musunuz? Bu bölgeleri bulamazsınız. Bak Türkiye'deki İzmit'te en güzel yerinde İzmir Ali Ağa'da rafineri var.
Evet.
Orta Anadolu'da var. Orada yaparsınız ama petrolü taşımak getirmek için. Bir de Batman'da var. Batman'da küçük bir şey. Ama yabancı sermaye gelmiş buraya. Bakın. Niye Ataş'a çalıştırmıyor bu meşhurlar?
Ataş'ı da birazdan konuşacağız çünkü Ataş'ı da aynı şeyi
yaşadı. Özetlersem şunu evet, diyorum. Bakın özet olarak evet. Şunu söylüyorum. Bir, özelleştirme satış değil, satma değildir. İki, özelleştirmede mutlaka bir kamu yararı olması lazımdır. Özelleştirmede tekelin kırılması lazımdır. Özelleştirme tabana yayması lazımdır, defa yayması lazımdır. Dolayısıyla bütün bunları aldığınızda hem Erdemir'in hem diğerlerinin özelleştirmesi yanlıştır. Hatta ben özelleştirme kullanmıyorum buna. Satma diyorum.
Evet.
Daha da ileri git peşkeş diyorum. Niye peşkeş? Biraz evvel Sayın Oya söyledi. %51'ini 1,2 milyon dolara satacaktı. Bugün kar edilen geçen sene 800 trilyon lira. 461 milyon, 500 milyon dolarda 3 seneliğine satacaktık ya.
Evet, o noktada Allah'tan pestolojik var, yani. Dava açıp.
Dolayısıyla yani bence bu mesele bence değil akla, mantığa, ilme, matematiğe vurduğunuz zaman hiçbirisinin özelleşmemesi lazım.
Efendim?
Erdemir için de diyorum evet şimdi özel sektör çıktı güzel Türkiye alacak ama
tekelin devletten özel devre anlamına
özel sektör tekeli 10 misli daha tehlikelidir.
Söyle. Çok evet, teşekkür ederiz. Bu noktada yeniden evet. Başkente dönelim. Siyasilerden devam ediyorduk. Ankara'da da Sayın Bağdaş var Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Bağdaş önemli eleştirileri oldu TÜPRAŞ'la ilgili. AKP hükümetinin birilerine diyet borcu var. O borcu ödüyor şeklinde açıklaması oldu Sayın Genel Başkan'ın. Bu ne anlama geliyor? Siz nasıl bakıyorsunuz TÜPRAŞ özelleştirmesine?
Değerli konuşmacılarımız, daha belki konuşan arkadaşlarımız TÜPRAŞ'ı anlattılar. Yani akıl, matematik hiçbir şartta böyle kıymetli Oğuz Bey'in ifadesiyle yani bu krattaki bir elması hiçbir akıl, hiçbir mantık, hiçbir matematik satmaya, bu şekilde elden çıkarmaya izin vermez. Bunu bir başka bağlantının üzerine önümüze geldiği gözüküyor ve sayın iktidarın bir diyet niteliğinde buna baktığı ayan beyan ortadadır. Rakamlar bunu işaret ediyor. Burada bir suçlama, iftira söz konusu değil. İzniniz olursa ben bu özelleştirme yolculuğumuzla ilgili rakamların üzerinden yani yaklaşık 25 yıllık bu süreç içerisinde biz özelleştirmeyle neyi aradık? Özelleştirdiklerimizden ne elde ettik? özelleştirme kurumu diye kurduğumuz organizasyonun performansı ne oldu? Bununla ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Özelleştirme, bu büyülü kelime 1980'ler sonrası önümüze geldi. Yani 80'le başlayan süreçte önümüze geldi. Bu süreç içerisinde özelleştirmenin, serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak özelleştirmeyle ilgili altyapıyı, psikolojiyi oluşturmak için Türkiye sürekli Sovyetlere benzeyen bir ülke olarak takdim edildi. Devletin ekonomide ağırlığının çok ileri düzeyde olduğunu, bu münasebetle istihdam noktasında devletin sırtında ağır bir yük olduğu iddiası yıllarca söylendi. Bu böyle miydi diye zaman zaman birilerimizin belki aklına geldi ama bunu çok seslendiremedik de. İzniniz olursa özelleştirmenin önümüzdeki yol haritasında kazanımları diye önümüzde duran mülkiyetin halka yayılmasından, zarar eden kuruluşların kar etmesine kadar, ekonomiye getireceği canlılıktan, sanayileşmeyi hızlandırmasına kadar, istihdam artırmasından, devlete vergi geliri getirmesinden, yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına kadar bir ton kazanımı önümüze getirecek diye bir özelleştirme yolculuğu başlattık. Bu Sovyet benzetmesinin gerçek rakamlarıyla baktığımızda, yani ekonominin içerisinde devletin payı Türkiye'nin Sovyet fotoğrafına benzeştirildiği tarihte, Türkiye'nin dışında var olan yeryüzündeki diğer ülkelerde ne durumda diye baktığımızda, Türkiye'de bu tarih itibariyle konuşulduğunda %26 civarında devletin ekonominin içerisinde bir varlığı gözükürken, o tarih itibariyle Almanya %49, Avustralya %51, İngiltere %41, İspanya %42, İtalya %50, Kanada %42. Yani Türkiye'nin Sovyet fotoğrafıyla benzeştirildiği dönemde aslında dünyada Sovyetlere benzeyen bir çok ülkenin olduğunu bu mantıktan yola çıkarsak görmek mümkün. Çünkü Türkiye bunların içerisinde en az ekonomide devletin payı olan ülke olmasına rağmen. Kamuda çalışan memur niteliğinde baktığımızda Türkiye'de her 30 kişiden birinin devlette çalıştığını istatistik bilgiler önümüze koyuyor. Aynı boyutuyla yine Türkiye'nin dışına baktığımızda Amerika'da her 13 kişiden biri kamu görevlisi olarak, memur olarak önümüze çıkıyor. Kanada'da bu 19 kişi, İtalya'da 25 kişide biri devlet memuru olarak, maaşlı olarak istihdam edilen vatandaş olarak karşımıza duruyor. Yani demek ki bizim memurumuz, vatandaş istihdam ettiğimiz, devlet adına istihdam ettiğimiz memurumuzun sayısı da o dönem Sovyet benzetmesine uygun bir fotoğraf çıkarmıyordu. Bu psikolojiyle biz özelleştirmeye başladık. Yaklaşık bu yolculuğumuzun 2004 sonu itibariyle önümüze çıkardığı rakamlar şunlar. 167 kamu kuruluşunu özelleştirmişiz. Bu özelleştirmeden, özelleştirme idaresine, gelirhanesine yaklaşık 5,5 milyar yeni Türk lirası girmiş. Aynı tarih itibariyle özelleştirme idaresinin harcamalarına baktığımızda, yani giderlerine baktığımızda 7,8 milyar yeni Türk lirası bir gider önümüzde duruyor. Yani özelleştirme idaresi elde ettiği, özelleştirmeden elde ettiği geliri yaklaşık 1/4 kadar da borçlanarak kendi maliyetini, masrafını karşılamak durumuna gelmiş. Bir genç ekonomist arkadaşım bu program için geliyor idi. Bana bu olayı karikatürize eden güzel bir söz söyledi. Özelleştirme idaresinin özelleştirmesinden ilk önce başlamak lazım dedi. Orası bir çit oldu. Orası bir harcayan kara deliğe döndü. TÜPRAŞ'la ilgili verileri arkadaşlarımız ifade ettiler. Ama bunun stratejik boyutuyla belki diğer ülkelerde bu konudaki uygulamalarla ilgili birkaç örneği vermemiz faydalı olacaktır. Şimdi Meksika'nın Pemex'i, dünyadaki en büyük üçüncü ham petrol ve ürün üreticisi olup, aynı zamanda Güney Amerika'nın en büyük petrol kimyasal madde üreticisidir. Meksika hükümeti 1995 tarihinde şirketin sadece petrol kimya kompleksinin %49'unu özel kesme devretmiştir. Bir devlet şirketi olarak elinde tutmuştur.
Evet.
İtalyanların en iyisi, İtalya'daki 17 rafinerinin 5 tanesine sahip İtalyan enerji şirketi Eni 1995 yılında özelleştirme programına alındı. Önce sermayesinin %15'i piyasaya açıldı. Sonra bu %36'ya çıktı. Gerisi yine devletin elinde. Yunanistan'da petrol ürünleri sektörünün tüm üretiminin %50'sini gerçekleştiren şirket, üçü Yunanistan'da, bir tanesi Makedonya'da olmak üzere 4 rafineriye sahip. Özelleştirme sonucunda şirketin kamu payı %35 oranında düşmüştür. Gerisi yine kamunun elindedir. Brezilya'da buna benzer bir durum. Norveç'te buna benzer bir durum. Yani var olan tüpraşla ilgili tartışmaların özünde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın ifade ettiği bir diyet fotoğrafı çok ayan beyan ortada gözüküyor. Bu diyetin üzerinden tüpraşa bakmak lazım. Tüpraşı bu diyetin karşılığı olarak, bu diyet adreslerine karşılık olarak vermeye çalışan iktidarla ilgili toplumun büyük kesitlerinde bu kanaatin olduğunu her vesileyle de görmekteyiz. Türkiye için yanlış bir şeyle meşguller, Türkiye ile ilgili vebal altındalar. Bu diyetin bir gün hesabını bu toprağın insanları soracaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu toprağın insanı tüpraşına her şartta sahip çıkmaya da devam edecektir. Bu satışın akabinde buraya yabancı sermayenin gelmesine, Oğuz Bey'in ifadesiyle, kimse karşı filan değil. Yabancı sermaye gelecekse burada, buna benzer bir yatırım için her türlü imkanı da bu ülke onlara tanıyabilecek noktada. Burada muhalefeti, iktidarı hiçbir şekilde bir problem de çıkarmayacak durumda. Ama siz özelleştirme adında, altında bir yolsuzluk, bir diyet, bir uygunsuz davranışı geliştirmek için Türkiye'nin bu kadar önemli bir müessesesini heba edemezsiniz. Bu vebal taşıyan bir şeydir. Yine kısaca bir iki şey daha ifade etmek
istiyorum.
Biz 167 tane kuruluşumuzu, affedersiniz, 167 tane kuruluşumuzu özelleştirmiş. Bakın şu 25 yıl içerisinde birkaç tane karikatürize etmek için örnek vermek istiyorum. Antalya Limanlı 1995'te özelleştirmişiz. Bir iş adamımıza bu limanı satmışız. İş adamımız dönmüş Sümerbank'tan 1 lira cebinden para çıkarmadan Sümerbank'tan kredi almış. Daha sonra Sümerbank satıldığında borçları nedeniyle bu iş adamımız borçlarını ödemediği için Antalya Limanı bankanın yeni sahibinin eline geçmiş. Sonra Sümerbank'a el konulunca liman da devlete geri dönmüş. Cebinden hiçbir ödeme yapmadan iş alan iş adamı 4 yılda limandan 50 milyon dolar para kazanmış. Limana özelleştiren devlet ise satış parasını bir tarafa bırakın, bu 4 yıl içerisinde kazanılan 50 milyon lira, 50 milyon doları bile eline geçirememiş. Buna benzer bir sürü trajikomik fotoğrafımız var.
Evet.
Yani bizim özelleştirmeyle ilgili fotoğrafımıza baktığımızda biz sürekli bir şekilde diyet ödemişiz. Bu Türkiye'deki bir iş adamı olmuş, bu yabancı bir şirketin Türkiye'deki siyasal iktidarlarla olan ilişkisi neticesinde olmuş. Netice itibariyle biz elimizdeki malı yok pahasına bedava vermişiz. Sonra da borçlarını üstlenerek yeniden devletin bünyesine çekecek bir süreci çalıştırmış. Fevkalede yanlış, fevkalede hayal kıran, fevkalede hepimizin moralini bozan bir 25 yıllık özelleştirme süreci var. Bunda çok objektif olarak hepimizin bu özelleştirmeyle ilgili artık doğru bir zeminde tartışmamız gerekli olduğu inancına gelmemiz lazım. Şimdi bizim bu söylediklerimizi duyduğu kanaatinde de filan değilim. Hükümet kendi ölçeği içerisinde biyetin peşinde olmaya devam edecektir. Ertan Bey artık onları tanıyamıyor. Doğal olarak Türkiye'nin bu arkadaşlarımızı tanıması da fevkalade zor olacaktır.
Sayın Dağlaş, çok çok teşekkürler bu önemli değerlendirme için. Yeniden döneceğiz Ankara stüdyomuza ama izleyicilerimizden çok sayıda soru var. Son derece önemli bir soru var Sayın Eğilmez. Sayın Kudret Ulusoy'dan gelmiş. Ekonomik işgalin tamamlanması için enerji ve haberleşme sektörlerinin ele geçirilmesi gerekiyor. Fiyatın önemi yok esasında demiş izleyicimiz burada. Bu sektörlerde tekelleşmeye gidiliyor ve Rothschild ailesi hem enerjide hem haberleşmede bu tekelleşmenin başını çekiyor demiş. Bu noktada gerçekten çok sayıda soru var. Kimler talip TÜPRAŞ'a? TÜPRAŞ alanlar ne yapacak? Nasıl bir strateji izleyecekler? Sizden alalım.
Evet, izleyicimizin de söylediği gibi petrol sektörünün boğası gereği türeşleşme egemendir. Yani tekeldirler bunlar. Dolayısıyla bütün bu şirketler parçalanır, birleşir. 3, 4, 5 kontrol eden çoklu şirketler halinde türeş halde faaliyetlerini yürütürler. Ve o kadar önemlidir ki bu petrol şirketlerinin faaliyetleri orijini olan ülkelerin de ulusal sorunu olarak algılanır. Çünkü bu şirketlerin çıkarları ile ülkelerinin çıkarı daima üst üste gelir. Dolayısıyla petrol bu kadar önemli, bu kadar stratejik, dolayısıyla savaşların ana nedenidir. Bu anlamda ana nedenidir. Burada onun kontrolü, nedir o kontrol? Üretimi kontrol etmek, yani arzı kontrol etmek, talebi, tüketimi kontrol etmek, fiyatları, kartel fiyatlar oluşumuna çok uygundur, fiyatları kontrol etmek, en önemlisi, en gelir getiren yer, pazarları kontrol etmektir. Doğasında bu var. Gelelim TÜPRAŞ'ın bu anlamda, bu durumda stratejik önemine,
evet. Bu
giren şirketler, tek tek baktığımızda ya da kategorize ettiğimizde gerçekten bu öngörülen projeye bunun neresinde bu şirketler? Böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. TÜPRAŞ'a gelince, TÜPRAŞ'ın şöyle bir önemi var. TÜPRAŞ hem yüksek kükürt oranı yüksek olan ham petrol işleyebiliyor. Hem gravitesi yüksek olan ve kükürt oranı düşük olan Orta Doğu petrollerini işleyebiliyor. Örneğin bizdeki Türkiye petrolleri anonim ortaklığının, yani yerli araba şirketimizin çıkardığı gravitesi düşük olan şeyleri de petrolleri işleyebiliyor. Dolayısıyla Akdeniz rafineri marjlarına baktığımızda, kar marjlarına, ortalama varil başına $4.91'dır. TÜPRAŞ'a bakıyoruz, bu rafinaj kar marjı 6.40 varil başına. Bu çok önemli bir niteliktir TÜPRAŞ için. Dolayısıyla TÜPRAŞ bu anlamda büyük bir avantaja sahip, bu anlamda göz dikilecek stratejik bir alandır. Yani dünya rafinerilerine göre kar marjı hayli yüksek olan, yani dünya dönüşüm teknolojisine sahip olan rafinerilere göre son derece yüksek kar rafinaj marjına sahip. Yine bulunduğu coğrafya çok önemli bir coğrafyadır. Yeni enerji kaynaklarının, özellikle petrol ve doğalgaz, birincil enerji kaynaklarının devreye gireceği bir coğrafyadadır TÜPRAŞ. Ve kritik bir noktadadır. Bunun için stratejik önemi vardır. Yine bu dönemde çok da konuşulan, son günlerde daha evvel sadece Orta Doğu petrolünü ya da Rus petrolünü taşımak için gündeme gelen Baçı, Tiflis ve Ceyhan petrol boru hattı artık nitelik değiştirmiştir son günlerde. Onun için teklif verenleri çok iyi incelemek lazım. bu sadece BTC olarak tanımladığımız bu ham petrol boru hattı 760 kilometre uzunluğundaki bu boru hattı 3 temel ülkeden geçiyordu. Nereydi bunlar? Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den geçiyor idi. Ama bu Doğu Batı enerji koridoru olarak tanımlanan geçmişteki bu boru hattı projesi bugün Kuzey-Güney boru hattı ya da koridoru olarak tanımlı. Yeni ülkeler devreye girdi, yeni şirketler devreye girdi.
Ben diken önünde yatay olarak Türkiye'nin enerji koridoru
haline getirilmeye çalışılıyor. Ne yapılmak isteniyor? Akdeniz sahillerinden Kızıldeniz'e ve İsrail'e kadar uzanılmak isteniyor. Oranın da enerji ihtiyacının giderilmesi isteniyor. Yani şöyle diyelim, BTC projesi, Mavi Akım, Rusların desteklediği, Amerika'nın desteklemediği projesi ve yine Akdeniz'e daha evvel taşınması gereken, ki bizim Orta Avrupa ülkelerinin ya da Doğu Avrupa ülkeli şirketlerinin bize teklif veren şirketlerin de içinde yer aldığı o Akdeniz Ringi projesi de buraya dahil edilerek büyük kuzey-güney enerji koridoru oluşturuluyor ve bütün ülkeler bu anlamda bu proje içinde yer alan bütün ülkeler öncelikle kendi ulusal çıkarlarını düşünüyorlar. Diğer bir özelliği TÜPRAŞ'ın, TÜPRAŞ bulunduğu bölgenin ve Akdeniz'in hatta bölgedeki ürettiği ürünler açısından çevre dostu, temiz yakıt iyileştirmeleri, dönüşümlerini ve yatırımlarını gerçekleştirdi. Sayın Öztaşkın söz etti ve bunlar tamamlanacak. İşte dünyada bu anlamda bu kalifikasyondaki ürün arzı eksikliği var. Nasıl var? Çünkü rafineri yetersizliği evet. var. Avrupa'da da böyle bu. ABD'de de böyle bu.
Aslında önde Aysel Hanım, yükselen petrol fiyatlarında da rafineri eksikliğinin olduğu görülüyor.
Elbette. Rafineri kapasite yetersizliği olmasının yanında bu standartlarda ürünün de üretilmemesi. Söylediğim gibi hem yeni yatırımların yapılmaması, yeni rezervlerin devreye girmemesi ve maliyetlerin çok yüksek olması. Bu anlamda yatırımlara, yeni yatırımlara gidilmediğini hep sorular soruyor. Niye yeni yatırım yapmıyor bunlar? %30 pazar açığı var TÜPRAŞ'ın. Evet. O kadar büyük yatırımlar ki bunlar. Sadece bir rafineri, 10 milyon tonluk bir rafinerinin, sadece rafineriden söz ediyorum, bir rafinerinin kuruluş bedeli 2,5 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? Buna bu kükürt giderici ya da benzen oranını düşürücü yeni çevre çevre dostu teknolojilerini de ilave edersek bu maliyetler son derece
yüksek. Dolayısıyla ne yerli ne de yabancı şirketler yeni rafineri kurmaya yanaşmıyor.
Kurmaz, hazır, bu teknolojiye sahip yerlere ihtiyaçları var. Ama TÜPRAŞ için baktığımızda sadece bu değil ana argüman. TÜPRAŞ biraz evvel söylediğim gibi dünyadaki konumu, bulunduğu bölgedeki konumu ve dünyanın bu anlamda bakış açısıyla baktığımızda konumunun da ötesinde başka bir şey var. Bununla hem TÜPRAŞ tehdit oluşturuyor bu ürünlere sahip olmayan ya da rakip firmalar açısından TÜPRAŞ büyük tehdit oluşturuyor. Çünkü oraya yatırım yapmıyorlar. TÜPRAŞ'ın anlamda bir engel olarak, pazarlarının önünde engel olarak. Yani ikili işliyor.
TÜPRAŞ'a talip olanlar arasında da TÜPRAŞ'ın engel olarak görenler var mı?
Var tabii. Örneğin Eni. İtalyan Eni. Büyük bir enerji devi Eni. Ama Eni'nin hakim olduğu alana baktığımızda arama ve ham petrol, doğalgaz ve ham petrol arama ve üretiminde egemen. Rafinajda kötü durumda. Bir rafinaj yatırımları da yapmıyor. Gittikçe azaltıyor. O halde bu tip, kendisine rakip gördüğü TÜPRAŞ onun için bir, bakın TÜPRAŞ'ı alıp rafinaj kapasitesini genişlemesinden söz etme. Genişletmesinden, güçlendirmesinden söz etmiyorum. Bu ürünleri üretme açısından pazar da engel olarak görüyor tıpraşı.
Dolayısıyla büyütmek yerine tam tersi tasfiye edecek.
Değil, o halde ne yapmak gerekiyor? Kendi ürünleri için pazar alanı olan bu pazara girmesi için tıpraş bir engel. Burası için böyle. Ama tek tek firmalara girdiğimizde, baktığımızda bu enerji koridoru aynı zamanda biliyorsunuz Hazar bölgesi petrollerini ve Orta Asya enerji kaynaklarını da devreye sokacak. Burada bakıyoruz yine, bakın bu büyük projeler, söz ettiğim projenin içinde kimler var? Eni var. Hem BTC'de %8 payı var. Hem Doğu Batı enerji koridorunda büyük öncü, Avrupa Birliği adına en büyük öncü. Ayrıca kim var? Yine teklif veren Avusturya şirketi OMV var. Ayrıca kim var? Bu Macaristan şirketi MOL'un payına sahip olan PKM var. Neden? MOL'dan dolayı var. Gördüğünüz gibi hepsi içinde. Shell var. Ve Hindistan devreye giriyor şimdi. Hindistan ne yaptı son dönemde? İran'la da yaptığı 400 milyon dolarlık dolarlık bir sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşma, ithalat anlaşması. Yine İran'la nereden Pakistan'a kadar inecek 4 milyar dolarlık bir boru hattı anlaşması yaptı. Ve İsrail'le ikili anlaşmalar yapıyor. Bütün bu söylediğim bu büyük enerji koridoru projesinin içine dahil olmak. Ve bakıyoruz İran pardon Hindistan petrol şirketi ki bu devlet şirketidir. Devlet payı %91'dir. Ve bir entegrasyona sahip arama, üretim, rafinaj diye gider. Yeni arama alanları aramaktadır. Ve gerçekten bu bölgelerde hem Rusya'yla anlaşmaları vardır. Hem Orta Doğu'da yeni arama alanlarına girmektedir. İsrail'le boru hattı anlamında anlaşmaları vardır. Dolayısıyla ve ayrıca devlet şirketi, arama şirketi olan diğerleriyle Hindistan devlet şirketi arama şirketinde %9 payına sahiptir. Bu şöyle ifade eder Hindistan Enerji Bakanı, milli şirket şirket kalarak global şirket olabilirsiniz der. Ve bunu çok açık beyan.
Ve o ülkelerin enerji bakanları da tıpraşı almak için faaliyetlerde bulunuyorlar.
Ve yine o şeyde de bakıyoruz, Doğu Avrupa ülkelerinde de aynı şey. Bütün en üst düzey hükümet yetkilileri devrededir. Nedense. Bizde ise en üst düzeyde devlet yetkilileri körfez sermayesini ziyaret eder. Uluslararası alanda roadshow'lara çıkarlar. Nasıl satacağız diye devreye girerler. Şirketleri şöyle kategorize ediyoruz biz. Bir, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri dediğimiz o ülkelerde orijinli olan özelleşerek büyüyen şirketler. Örneğin Avusturya petrol şirketi OMV, biraz evvel söz ettim. Deki devlet payı %31,5'tir. Devlet payı vardır burada. Bu şirket kapasite olarak Tüpraş'ın yarısı kadar rafinaj kapasitesine sahiptir. Bu şirket çok yakın bir tarih. Bizim bildiği gibi Çekoslovak petrol şirketi olan Unipetrol'ü almıştır. %51'lik payını almıştır. Ve kendine kalkmıştır. Yine bu şirketin çok enteresandır. Kendi devlet şirketinin yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şirketteki İFİK'in payı ise %17,6. Neler dönüyor, hep birlikte tartışalım bunu. Yine büyük bir dağıtım ayağına sahiptir. Bütün bu söylediğim şirketlerin hepsi hem entegrasyona sahipler, en önemlisi dağıtım ve pazarlama ağları son derece ilişkindir ve Tüpraş'ın bu olanağı yoktur.
Tüpraş'ın var mı aldılar
elinden? Ona rağmen Tüpraş bunlarla rekabet eder. Onun için Avrupa'nın 5. büyük ve bulunduğu bölgenin, yani buraya teklif veren şirketlere göre önünde olan 1. nitelikteki şirketidir. Evet. Gelelim diğer Polonya şirketi PKN'ye. Polonya şirketi bölgesel lider olmak istemektedir. Çünkü Polonya şirketinin kamu payı da %27,5'tür. Bu Polonya şirketi de aynı şekilde şeylerle büyümeye çalışan şirketler, özelleştirmeli. Macaristan petrol şirketi MOL'e almıştı %10'unu. Polonya şirketi Polonya hazinesinin %10'unu karşılamaktadır. Ama şunu söyler, zaten açıkladılar da, biz üretecek üretimimiz fazladır, pazarımız dardır, yeni pazarlara gereksinimiz vardır. Yani Tüpraş'ın önemi şu: bir, ürettiği ürünler anlamında hem Avrupa Birliği hem diğer Orta ülkeleri için, pardon, Doğu Avrupa ülkeleri için hem engeldir hem Türkiye pazarı çok cazip bir pazardır. Ne yapılıyor? Hindistan Asya Pasifik'te bölge bölgesel bir şirkettir. OMV batıya açılmaya çalışan bir şirkettir. Bütün şirketlerin ana stratejilerine de bakınca şunu görüyoruz. Eni diyor ki önce İtalyan, ulusal İtalya'da önce marka ile dağıtım ağını genişleteceğim ve güçlendireceğim. Bakın hepsi bir perakende alandan söz ediyor. Ne rafinajdan söz eden var, evet, ve diğer bir şeyden, pazardaki payı güçlendirmekte. Önce bundan söz ediyor Eni, daha sonra diyor pazarı geniş olan, potansiyel karlılığı yüksek olan alanlara girmek istiyor. İşte Tüpraş burada çok önemli. Evet. O büyük şirket, büyük pazara girme aracı ve ikili rol oynuyor. Türkiye üzerinden batıya açılma, Türkiye üzerinden bir rolü bu. Diğeri ise engel, Avrupa şirketleri için ise Tüpraş engel. Evet. Kendi ürünlerini satabileceği bir şirket engel olarak konulmakta. Tek tek şirketlere girmek, evet, istiyorum açıkçası. Önemli buluyorum.
Süremiz daralıyor ona kadar.
Ama şunu ilave edeyim. Şöyle kategorilendirdik: bir Avrupa Birliği şirketler, yani Eni, Repsol, İspanya şirketi, Repsol ve Shell Avrupa Birliği şirketleri, Orta Doğu şirketleri, Orta Avrupa şirketleri var dedik. Yine ABD'den bir ortak girişim grubu. Bu son derece şaibeli, çok yakın tarihte sicilini bildiğimiz bir menkul kıymetler şirket holdingiyle birlikte girmeye çalışıyor. Yani global menkul kıymetlerle ABD orijinli bir ortak girişim grubu giriyor. Oysa bu söylediğimiz grup, global menkul, hepimizin bildiği gibi Tüpraş'ın Mart ayında 14,76'lık bölümünün yabancı altın fonuna satılmasına aracı olan kuruluştur. Evet. Ve şu anda mahkemesi sürüyor. Çünkü temel piyasasını çiğnemiştir. Doğrudan özelleştirme idaresiyle dönüşüklü doğrudan satış yapılmıştır. Ve özelleştirme idaresi SSK'nın gündemindedir ve buna yönelik suç duyurumuz ve savcılık araştırmamız devam etmektedir. Evet. Dolayısıyla böylece arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz diye yanıyor idik veya yakınıyor idik. Şimdi öğrendik arkasında İsrail Meşhur kardeşler olan Oper grubunun olduğu. Yani hepsinin sicillerine bak. Yerleri ise hiç tartışmak istemiyorum. Yerleri hepimiz biliyorsunuz. Yerlerinden bir tanesi dağıtım şirketini alıp devlete vergi ödemeyen ve bugünlerde yurtsever benzinde reklam yapan, ama dün boş aldıktan sonra o yurtseverliğini göremediğimiz ne yaptı? Kırsal bölgede kamu yararına olan bütün, yani Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'deki kar etmeyen bütün bayilerini kapattı. Nerede kaldı bunun yurtseverliği? Aynı şekilde devleti vergi gelirlerinden mahrum etti. Nerede kaldı yurtseverliği diye tartışmak gerekiyor.
Dolayısıyla Sayın Olmaz, Tüpraş'ın yardımcısına talip olan firmaları da aslında tek tek
hepsi tek tek
incelemek gerekiyor. Çok çok teşekkür ederiz. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından değerli izleyiciler, sizlerin gönderdiği soru, görüş ve öneriler var. Onları da aktaracağız değerli konuklarımıza. Ve ikinci bölümde özellikle siyasi partilerin Tüpraş'la ilgili ne yapacağını, bundan sonraki stratejilerini, izleyecekleri yolu öğrenmeye çalışacağız. Ancak kısa bir reklam aramız var.
Asim'in kristal berraklığından süper bir tatil. Crystal Palace. yemek büfesi, 5 restoranda 5 ayrı ülke mutfağı. Su kaynakları, 450 metrekare açık spa havuzu, 23 dönüm bahçe. Hem çocuklara hem gençlere özel tesisler. Berek Boğaz kentte düşlerinizi anılarınıza dönüştürecek bir aile cenneti. Bank hizmeti uzunluğunda doğal konser, Crystal Palace, Dolce, her şey dahil. Mutluluk sen.
Ve kredi kartı borcu ödeme işlemlerini ister kartla ister kartsız BTM'den yapın. Akbank kolaylığının keyfini çıkarın. Akbank BTM, bankacılığın en özgür hali.
Eti Brownies yeni kızını seçiyor. Şimdi bir Eti Brownie paketiyle fotoğrafını yolla. Eti Brownie kızı olma şansını yakala. Ya da 3 küçük veya 1 büyük paket gönder. Lisko Dakya 340 çekilişine katıl. İkisini birden istiyorsan fotoğrafını 3 küçük ya da 1 büyük paketle yolla.
Sen de fotoğrafını yolla. Eti Brownie kızı ol.
Burası kışın sıcak, yazın serin olur. Burayı ısıtmak ya da soğutmak %50 daha ucuza gelir.
Burası sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanıdır.
Burada küf olmaz, nem olmaz, terleme olmaz.
Çünkü bu bina Kabataş kalmak yoluyla zırh gibi korunmuştur.
Pilli boyadan bir gol daha.
Karbon takviyeli dış cephe ısı yalıtım sistemi. Kapatek Dalmatyalı. Zırh gibi. Filli boyadan.
Yuvanızın güvenliği görevimiz, hizmetimizin karşılığı ve devletimizin takdiri ödüllerimiz. Sektöründe öncü Milan Gaz ve Likit Gaz.
Neyi tartışıyoruz? Ecevit'i öldürme planı. Yargıya müdahale yok. Devleti parçalıyorlar. Özkök'ten uyarılar. Anonim Gazetesi. Bayimizde.
1000 teknolojisi sunar. Şimdi deniz döküm klimalar 420 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik hemen teslim. 4
mevsim dostunuz.
Deniz döküm. Bu adam sanata. Yurtbay Seramik.
Söndür şu koleri, verip pişiyoruz. Üstelik paralar boşa gidiyor. Yöneticimiz uyuyor mu?
Bize camla yalıtım yaptırın. Bu sorunlar sadece bizi gülümseten anılarda kalsın. Sağ olasın İzocam.
Aygaz ev tüpleri ve piknik tüpleri her hafta fabrika çıkışlı, hem LPG'li hem benzinli Fiat Albea ve Beko Plasma TV ile dolu dolu geliyor. Çekilişe isteyen herkes katılıyor. Üstelik Türkcell 2966'ya mesaj atıp katılanlar milyonlarca kontör ve konuşma süresi kazanma şansını yakalıyor.
Kazansak mı mesela?
En az elektrikli, en iyi performans sağlayan A-Plus buzdolabı. Veya gıdaları daha uzun süre taze tutan tam korumalı buzdolabı. Tabii ki yine Arçelik'ten. Buzdolabında Avrupa'nın en iyisi demek, Arçelik demek.
Konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. Söz Meclisi bu kez terörü gündeme alıyor.
Yarın da 10 günlük zamanda 10 günlük.
Türk televizyonlarının en kapsamlı tartışma programı Söz Meclisi'nde ülkenin önde gelen sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve uzmanlar terör sorununu tartışıyor. Dünya dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorun terör, sivil toplum liderlerinin uzmanların bakış açısıyla ve çözüm önerileriyle ekrana geliyor. Tunca Özkan'ın yönettiği Söz Meclisi 26 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Kanal Türk ekranlarında.
Deniz Beyci Açık Yeşil konuşmaya devam ediyoruz değerli konuklarımıza. Sayın Öztaş Şıkın, tabi Türk Yeşil'i anlattık. Neden satılmaması gerektiği konusunda siyasi parti temsilcileri görüşlerini dile getirdiler ama Petroviç Başkanı olarak net ifadelerle Tüpraş neden satılmamalı, Türk ekonomisi için ne sakıncalar doğurur, Türk toplumu için ne dersiniz?
Şöyle özetleyebiliriz, zamanımız daraldığı için. Öncelikle hükümetin satma yetkisi yoktur. Bunun altını çok net bir şekilde çiziyorum. Çünkü bu kuruluşlar toplumsal emeğimizin birikimi sonucu kurulmuş kuruluşlardır ve toplumun kendisine aittir. Dolayısıyla hükümetler toplumsal mirası korumak ve kuşaktan kuşağa aktarmakla mükelleftir. Miras yedi gibi hükümetler davranamazlar. Bir kişi kendine ait olan özel her şeyi satabilir. Evini, arabasını, arazisini. Ama topluma ait olan bir şeyin satılması üzerinde hükümetlerin yetkisi yoktur. Eğer böyle bir yetki almak istiyorlarsa bunun yasal yolları, vatandaşa danışılacak bir takım araçlar geliştirilebilir. O zaman gitsinler vatandaştan bu anlamda etkisi alsınlar. Bir kere satma etkisi yoktur. İki, hukuksal olarak da TÜPRAŞ satılamaz. Neden? 4046 sayılı özelleştirme kanununun amacı şu şekilde tanımlanmıştır. Ekonomide verimlilik artışı sağlamak ve kamu giderlerini azaltmak. Bakınız, TÜPRAŞ verimli, karlı, herhangi bir kamu üzerinde yükü yok. Tam aksine kamuya azalar rakamlara verdik. Kaynak aktarmaya devam ediyor. Dolayısıyla hukuk devletinde siyasi iktidarların değil, yasanın neyi amaçladığı önemlidir. Yasa bunu amaçladığına göre hukuken de burayı satamazsınız. Evet. Yine hükümetler yaptığı işlemlerde, bütün yaptığı işlemleri kamu yararına, toplumsal yarar için yapmak durumundadırlar. Özelleştirmenin hem Türkiye'deki 20 yıllık geçmişine baktığımız zaman ekonomik, sosyal, toplumsal hiçbir yararı yoktur. Hem de TÜPRAŞ'ın satışında da hiçbir kamu yararı yoktur. Kaldı ki 2003'teki satışı iptal ederken mahkemenin gerekçelerinden biri de kamu yararına aykırı olduğuna ilişkindir. Yine kamu yararına aykırıdır bu TÜPRAŞ'ın satışı. Çünkü doğal tekel, kamu tekeli özel tekele dönüşecektir. Bir kartel oluşacaktır. Bu konuda herkes hemfikir zaten. Ve şu anda Türkiye'de İngiltere'den sonra en pahalı benzin Türkiye'de satılmaktadır. Bu özel tekele dönüştüğü zaman Türkiye'de bırakın Avrupa'daki en pahalı benzini, dünyadaki en pahalı benzini Türk toplumu belki de alacaktır. Dolayısıyla evet, kamu yararına aykırıdır. Uluslararası ilişkilerde bir ülkenin etkinliğini, gücünü belirleyen ekonomik gücüdür. Dolayısıyla bir taraftan coğrafyamız yeniden yapılandırılıyor. Öbür taraftan girmek istediğimiz bir Avrupa Birliği var. Biz hem yeniden yapılandırılan coğrafyada hem de girmek istediğimiz Avrupa Birliği'nde güçlü ve etkili bir ülke olmak istiyorsak, uluslararası arenada yani Türkiye olarak güçlü bir ülke olmak istiyorsak, elinizdeki ekonomik gücünüzü tutacaksınız. Türkiye'nin de elindeki en büyük ekonomik gücü TÜPRAŞ'tır. Ondan sonra Erdemir'i gelir, diğerleri Petkim'i gelir, diğerleri gelir. Diğer bir bizim gerekçemiz, Türkiye'nin kaynak sorunu vardır Tuncay Bey.
Evet.
Ve Türkiye sadece borçlarını şu anda çevirmektedir ki onu da borçla çevirmektedir. Türkiye'de yatırım yapılmamaktadır. Çivi çakılmamaktadır Türkiye'de yıllardır. Eğer biz Tüpraş'ı satmazsak, elimizde kalırsa Tüpraş'ın elde ettiği gelirlerle az da olsa yatırım yapmaya devam ederiz. Örneğin Tüpraş az evvel verdi, kendi yatırımlarını kendisi yapar. Şu anda Türkiye'nin rafinaj açığı vardır ama Türkiye'nin artık yeni bir rafineri kurma, yeni bir Tüpraş kurma şansı bu ekonomik gelirleriyle yoktur.
Evet.
Böyle bir kaynağı elinizden çıkardığınız zaman
geri dönüş yok diyorsun.
Yatırım yapacak, evet, hiçbir kaynak elinizde kalmayacaktır. Yine Türkiye'nin borçları vardır. Borçların bile ödenmesinde ve dışa bağımlılığın azaltılmasında Tüpraş şu anda çok önemli bir kaynaktır. Tüpraş elinizden kaybettiğiniz anda Türkiye borç ödeme kabiliyetini dahi yitirmiş olacaktır. Dolayısıyla dışa bağımlılık ve olumsal bağımsızlık da elden gidecektir. Tüpraş'ı ele geçiren çok büyük bir ekonomik gücü ele geçirecektir. Bu kadar ekonomik ve stratejik bir gücü ele geçirenlerin Türkiye siyasetinde etkinlik sağlayacakları da tartışmasız bir durumdur. Yine bir diğer gerekçemiz, Tüpraş'ı alan Petkim'i de ele geçirecektir. Çok iddialı bir söz olarak biz bunu da söylüyoruz. Çünkü bütün konuşmacılarımız dediler ki bu sektörde güçlü yapılar, karlı yapılar ancak entegrasyonla olabilir.
Evet.
Ve Tüpraş'ın neden satılmamasının gerekçelerini Tüpraş'a teklif veren yabancı şirketlerin yapısında da arayabiliriz. Çünkü hepsi entegre yapıya sahiptir. Hepsinde de kamu payı vardır. Ve petrol ithalatçısı bir ülke olan Türkiye büyük paralar ödeyerek ithal ettiği petrolü son damlasına kadar değerlendirerek yüksek katma değerli ürünler elde etmesi gerekir. Yüksek katma değer de akaryakıtta değildir. Yüksek katma değer petrokimyasal ürünlerdir. Petrolün diğer uç ürünlerindedir.
Evet.
Dolayısıyla Petkim ham madde açısından Tüpraş'a bağımlıdır. Zaten zamanında bu iki kuruluş planlanırken az evvel Ertan Bey söyledi, dünya örneklerinden Türkiye'de de yan yana planlanmıştır. İzmit'teki Tüpraş'ın yanına Petkim kurulmuştur. Alaa'daki Tüpraş'ın yanına Alaa Petkim kurulmuştur. Aralarında sadece bir tel örgü vardır. Ve ham madde açısından Petkim Tüpraş'a bağımlıdır. Yine ürettikleri ürünler arasında birbirine bir entegrasyonları vardır.
Şimdi Tüpraş'ı sattıktan sonra sıra Petkim'e gelecek. Belki aynı grubu
ele geçirecek. Evet. Çünkü şöyle, başka grup ham madde kaynağı belli olmayan ve ham madde güvenilirliği olmayan bir şirketi kimse satın almaz.
Evet.
Dolayısıyla Tüpraş'ı ele geçiren Petkim'i de ele geçirecektir. Hatta promosyon olarak belki Petkim Tüpraş'ın satışından gidecektir.
Evet.
Ve en önemlisi bizim gerekçelerimizden birisi, bu satış şimdiden şaibelidir. Bakınız, geçen dönemde Tüpraş'ın satışında birçok şaibe vardı, başta tabela şirketi olmak üzere. Şimdi de bir kere muhtemel alıcılarda çok şaibeler var. Az evvel Ayfer'in bahsetti, Ofer'den bahsetti.
Daha bahsettiğimiz çok
şey. Enerji grubunun arkasında Küveyt'li bir şirket var. Bir sürü şeyler sırasında dönüyor. Ama en büyük şaibe 14.76'dadır. Ani bir operasyonla Mart ayında Tüpraş'ın kamudaki bayı 65.76 idi. Ani bir operasyonla %14.76'sı 3 Mart'ta satıldı. Ve gizli bir şekilde satıldı.
Evet.
Sadece bir şirketin haberi oldu ve bu şirket bunu yurt dışındaki alıcılara pazarladı.
Alıcıların
kim olduğu şu anda belli değil. Fakat bu pazarlayan şirket Tüpraş'ın yönetimine iki kişi soktu. Şimdi aynı şirket, işte Tüpraş Agustin isimli Amerikan, İsrail vesaire arkasındaki olan şirketin Türk ayağı 14.76'yı pazarlayan şirket. Yani içeride iki tane adamı olan, yönetim kurulu üyesi olan bu şirket şimdi TÜPRAŞ'ın %51'ine talip. %14.76 zaten şaibeli bir şekilde satıldı. Dava konusu oldu. Sermaye piyasası kurulu bile buna itiraz etti. Sakıncalı buldu özelleştirme evet. idaresini uyarmışken. Şimdi bu satışa da şaibe karışmıştır. Bu kesinlikle bu satış durdurulmalıdır. Biz özelleştirmelere tamamıyla toplumsal yarar açısından bakıyoruz. Ve özelleştirmelerin, Türkiye'deki yapılan özelleştirmelerin bugüne kadar topluma yarar olmadığını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu satışın derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ve acilen de yapılması gerekenin rafineri petrokimya entegrasyonunun acilen gerçekleştirilmesini. Yani TÜPRAŞ'la TETKİM'in birleştirilmesini. Ve giderekten bunun petrol sektöründeki entegre yapıya, ta başlangıçta 50 yıllarda kurulan, TEPO ile kurulan entegre yapıya geriye dönüşümün başlatılmasını öneriyoruz.
Evet.
Ve yine
dağıtım da dahil buna tabii.
Dağıtım da dahil tabii ki. Entegre dediğimiz zaman arama sondaj, üretim, boru hatlarıyla taşıma, rafinaj, dağıtım, pazarlama, petrokimya ve enerji gibi bir yapı girer. Yine biz diyoruz ki satmayalım, yenisini kuralım. Elimizdeki bu hazır kuruluşu neden satıyoruz? Satışınızı zaten ekonomik gerekçelerle anlatamıyorsunuz, sosyal gerekçelerle anlatamıyorsunuz.
Borcun birkaç aylık faizi ancak.
Akılla, bilimle, hiçbir şeyle.
Birkaç aylık değil.
Birkaç aylık bile değil.
Ayda bir 3 milyar dolar
onun da hesabı yapıldı. 10 günlük iç borç faiz ödemesine eşittir TÜPRAŞ'tan elde edeceğiniz satıştan elde edeceğiniz gelir. Rakam bu kadar ortadadır. Dolayısıyla satmayın, yenisini kuralım diyoruz. Çünkü Türkiye'nin yeni rafinerilere ihtiyacı vardır.
Çok çok teşekkür ederiz bu değerlendirme için. Yeniden başkente dönüyorum. Süremiz azaldı. Sayın Ayan, sizin şahsınıza da çok sayıda soru geldi SMS 3636'da. TÜPRAŞ'ın satışını neden meclise taşımıyorlar diye bir soru var. Ve belki de en önemli bir yine ortak soru, iktidar olduklarında bundan sonraki süreçte, bu tabii hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Saadet Partisi hem diğer partiler için geçerli ama siz iktidar olursanız TÜPRAŞ'ın satışı ile ilgili bir eylem planınız olacak mı?
Evet, teşekkür ediyorum. Bir kere eskiden özelleştirmeler meclis bünyesine geliyor ve oradan bir şekilde karara bağlanıyor idi. Fakat 4046 sayılı yasadan itibaren bu tür meclise bir kanun teklifi biçiminde gelmesi söz konusu olmuyor. Tabii 4046 sayılı yasa biraz önce Sayın Öztaşkın referansta bulundu, haklıdır. Yani bu tür özelleşmeyi engelleyen kamu yararı açısından nitelikleri var, özellikleri var. Fakat tabii iktidarın bunu değiştirme çoğunluğu da var. Yani böyle bir kilitlenme içinde tabii TÜPRAŞ gibi konularda çok sayıda soru soruyor arkadaşlarımız, yazılı sözlü sorular soruyorlar. Bunu daha büyütmek elbette mümkün. Ben aslında bir konuya açıklık getireyim. Bir kere bu tür bir özelleştirmede bir kamu yararı, bir toplumsal yararı olmadığı çok açık. Bununla bütçe açığını kapamak ya da borç ödemek vesaire, bütün bunlara da bir fantaziden öteye gitmediğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Bakınız, Türkiye 20 yıllık özelleştirme sürecinde 10 milyar dolarlık bir toplam satış yaptık. Yani ne kadar büyük bir peşkeşle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir rakam bu. 10 milyar doların da 2,5 milyar doları temettü gelirleridir. Yani bu şirketlerin kar paylarının aktarılmasıdır. Yani bunu çıkarırsanız 7,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Türkiye'nin Haziran 2005'ten 12 ay geriye gidin. Bir yıllık ham petrol ithalatı son veridir bu, 7,1 milyar dolara çıkmıştır. Yani sizin 20 yıllık özelleşme geldiğiniz kadar siz bir yılda bugün ham petrolü ödemek durumundasınız. Ki bu yıl sonuna kadar 10 milyar dolara da çıkabilir. Böyle bir ortamda zaten ham petrol bakımından ithalata bağımlısınız. Bir de bu ham petrol dönüştürme rafine etme tesislerini de gayrimilleştirme sürecine sokuyorsunuz. Peki yani o zaman siz stratejik sektör denen bir kavramınız yoksa, bir ulusal refleksiniz yoksa, bütün gelişmiş ülkelerde var olan ulusal refleksiniz yoksa, bağımsız bir devlet olarak kalmayı hak eder durumda kalıyor musunuz? Yani bu Türkiye'nin kritik bir meselesi. Bakınız, Türkiye'nin bir yıllık bütçe açığı 2004 yılı itibariyle 22 milyar dolar. Sizin 20 yıllık özelleşme gelirinizin 3 katı. Sizin iç ve dış borç toplamınız 245 milyar dolar, kamu borcu olarak söylüyorum. Sizin özelleşme geliriniz 7,5 milyar dolar. TÜRKBAŞ'tan ne bekliyorlar? 1,5-2 bekliyorlar. 2 de abartılı tabii. Kafalarındaki 1,5'a 9 takla atabilirler. %51'e düştü. %65'ini 1,13'e satıyorduk. %51'ini daha ucuza satabiliriz de düşünebilirler. Şimdi böyle bir kafa yapısıyla, böyle bir mantaliteyle acaba nasıl yola devam edebiliriz? Yani Türkiye'nin bir özelleşme sorunu yok. Türkiye'nin bir gayrimilli iktidar sorunu var. Yani bunu halletmeden, bu iktidar meselesini halletmeden özelleşme meselesini halledemezsiniz. Yani bakınız, bir bakan çıkıyor. Biraz önce Sayın Saadet Partisi yetkilisi de söylüyor, Sayın Gülek de. Yani Sümer Bank'ın adını silmekle övünüyor, iftihar ediyor. Sümer Bank'ı tarihten sileceğiz diyor. Yani böyle bir cumhuriyetin kurumlarına bir hınç var ortada. Şimdi şunu biraz önce burada Sayın Bağdaş ifade etti. Bir diyet ödeme, belki bunun altını içine açarsak şöyle diyebiliriz. Bugünkü iktidar yapısı, gerek iktidar olması, gerekse bu iktidarını sürdürmesi bakımından kendi gücünden ziyade dış desteklere güvenen bir iktidar biçimi. Yani cumhuriyetin ilkelerine ve kurumlarına karşı özel gündemiyle açtığı ve daha da genişlettiği düşündüğü mücadeleyi ancak dış desteklerle sürdürebileceğini varsaydığı için bu dış güçlerin siyasi desteğine ve ekonomik desteğine, tabii IMF, Dünya Bankası çok muhtaç durumda. Bunun karşılığında diyet ödüyor. Bunun karşılığında siyasi diyetler ödüyor. Bunun karşılığında ekonomik diyetler ödüyor. Yani meselenin oturduğu esas alan burası. Tabii öbür güçler açısından bakarsak, Sayın Eğilmez biraz önce söyledi, çok uluslu şirketlerle büyük güçlerin, hegemonik güçlerin çıkarları, yani bu çok uluslu şirketlerin neşet ettiği ana ülkelerin çıkarları örtüşmektedir. Birinin daha çok ekonomiktir çıkar alanı, öbürünün daha çok ekonomik ve siyasidir. Ama asla birbirlerinden bağımsız hareket etmezler. Bizdeki bir takım düşünen insanların, azan aydınların, ama genel olarak neoliberal kesimin çok kolayca ulusal reflekslerinden taviz verebildiği bir ortamda aslında bu büyük devletler ve bunlara bağlı, bunlardan neşe eden çok uluslu şirketler o ulusal düşünme, ulusal oyuncu olma reflekslerini kaybetmezler. Şimdi Türkiye'deki mesele şudur. Türkiye'nin bağımsız davranma reflekslerini köreltmenin yolu onun stratejik üretim kapasitesini zayıflatmaktan geçiyor. Ya bunu gayrimilleştirmekten ya da devletin kontrolünden çıkarmaktan geçiyor. Elimizde dediğim gibi çok az sayıda stratejik kuruluş kalmıştır. Bunlar çok önemli. Şimdi bunların elden çıkarılması, bu genel senaryonun dışında düşünmek zordur. Bakın bütün bunları Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinin dışında düşünmek de zordur. Bu Büyük Orta Doğu projesi ki hem bu enerji koridorunu kapsıyor, hem Irak üzerinden bütün bir Orta Doğu petrollerini, Kafkas ve Orta Asya, bütün bu kuşağı birlikte düşünen ve orada Amerikan üslerini geliştirerek de askeri hegemonyasını da bir olarak, kendi çıkarlarını koruyan nöbetçiler olarak buraya diken bir anlayışın uzantısındadır. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin nasıl bir gelecek, nasıl bir Türkiye, nasıl bir bağımsız, en azından otonom, özelliğini koruyan bir ülke davranışı göstereceğini düşünmemiz gerekiyor. Eğer Orta Doğu'da oynanan kartların farkına varmazsak, bugün Amerika'nın Arap dünyasında Arap olmayan iki ülke var. Bir İran, bir Türkiye. Ama Türkiye Her şeye rağmen, bugünkü iktidara rağmen, bakın 1 Mart'ı Amerika gerçekleştiremedi. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefetin, bu meclisin içi muhalefet tabii ama meclis dışı da, bu muhalefete Amerika yeterince güvenemiyor. Tabii iktidarın içinde de bu bağımsızlıkçı refleksleri sürdüren bazı siyasetçiler var. O milletvekillerinin desteğiyle de 1 Mart tezkeresi üretildi. Dolayısıyla Türkiye her zaman elinde kolayca oynayabileceği bir oyuncu değil. O zaman ne yapmaya çalışıyor? Bu Orta Doğu'da petrol bölgesinde yeni bir Arap olmayan devlet yaratmaya çalışıyor. Kürt devleti yaratmaya çalışıyor. Yani bütün bunları bu dünyada petrol rezervlerinin giderek azaldığı ve petrol fiyatlarının tırmandığı bir ortamda Amerika'nın kendi rezervlerini tüketmemek için kendi dışındaki rezervlere mümkün olduğu kadar el koymaya çalıştığı bir ortamda Türkiye acaba bu büyük Orta Doğu projesinin peşine takılıp mı gidecek? Yoksa tekrar o 1920-30'lar 40'ların o büyük güçlerin dışında hareket edebilen, kendi iç dinamiklerini üzerinden politika geliştirebilen günlerini mi hatırlayacak?
Evet, senin hayattaki
koşullar altında, o günlere dönmek anlamda değil.
Evet.
Bakın şunu söyleyeyim, net olarak sorulan soruya cevap.
Lütfen.
Gayrimillileştirme süreci bir millileştirme süreciyle düzeltilir. Bunun eğer yolu buysa bu yapılır. Ama Türkiye'de mutlaka yapılması gereken şey bir petrol ürünleri üretiminde dikey entegrasyonun mutlaka sağlanmasıdır. Biraz önce belirtildi. Aramasından, rafinajından, argesinden dağıtımına kadar. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Tüpraş'ın alan şirketinin aynı zamanda dağıtım şirketi kurarak da piyasaya girme imkanı olacağından. Bir de dağıtım alanında da yeni bir şeyde bir yabancı şirket muhtemelen olma olasılığı da çok yüksek olacaktır. Evet. Ben buradan bizi dinleyen ve bu programa katılan herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
Çok teşekkürler Sayın Öğren bu çarpıcı değerlendirmeler için. Son derece önemliydi söylediğiniz. Bu kuruluşlar ileride gayrimilli şekilde elden çıkarılan bu kuruluşlar ileride yeniden millileştirebiliriz dediniz. Bu noktada Saadet Partisi'nin de görüşünü almak istiyorum. Çünkü çok sayıda sizin şahsınıza da soru gelmiş Sayın Millet. Arkadaşlarımızı artık tanıyamıyoruz açıklamanız önemliydi. Neden AKP bu kadar ısrar ediyor Tüpraş'ın satışında ve diğer büyük özelleştirmelerde? Bunun ardında yatan sebepler nedir sizce? Eğer iktidar olursanız siz de Sayın Oyan gibi mi düşünüyorsunuz?
Şimdi efendim tabii biliyorsunuz biz bir milli görüşten geliyoruz. İsmi milli görüş. Yani ulusal demin görüş.
Ulusal görüş evet.
35 seneden beri hiçbir partinin hiç kimsenin kullanmadığı bir görüşün temsilcisiyiz. Ve bu arkadaşlar da o milli görüşü yıllarca tarihe terennüm etmişlerdir. Yıllarca onunla beslenmişlerdir. Kıdaları o olmuştur. Ama daha sonra tabii Sayın Başbakan bir konuşmada dedi ki biz milli görüş yönleri çıkarttık. Yani o zamana kadar sahip olmuş olduk ve bütün değerlerden vazgeçtik diyor. Bu kendi ifadeleriyle söylüyorum. Dolayısıyla o milli görüşün hedef şeyi belli, siyaseti belli. Ne istediği belli. Ne istiyor? Yeniden büyük bir Türkiye istiyor. Yeniden büyük bir Türkiye nasıl olur? Ancak güçlü bir ekonomiye sahip olan Türkiye olur. Güçlü bir orduya sahip olan Türkiye olur. Ordusunun gücü nereden gelir? Ekonomisinden gelir. Ekonominin güçlü olmasında çok önemli bazı stratejik şeyler vardır. Hep eniden bahsedilir. Bak burada bir eni bir de iri vardır İtalya'da.
Evet.
İktisadi devlet teşekkürleri olarak. O iri ve eni İtalya'yı İtalya'ya yapan iki büyük holdingdir esasında. O teferruatına girmiyorum.
Evet.
Şimdi dolayısıyla
Türkiye'nin Tüpraş'ı var.
Efendim Tüpraş eksik. Onu söylüyorum.
Etkin var.
Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye olabilmesi için Türkiye'nin temel stratejik hatta stratejik olmayan çok önemli sanayiye sahip olması lazım. Bunlardan birisi işte konuştuğumuz Tüpraş. Öbürü demir çelik sanayi. Temel sanayilerden birisidir. Demir çelik sanayiden oraya hiç girmedik. O şey olmadı. Elbette petrolün önemini söyledim yani. Bir damla kan, bir damla petrol. Bunu söylemiş. Dünyayı yönetenlerden birisi söylemiş. Irak'ta niye var Amerika? Amerika dünyada niye var? Bu kadar adamı niye öldürüyor? Peki, bunun için öldürüyor.
Efendim, ben
şimdi
bu satışın ısrarını
biz şimdi bakın satışın ısrarı işte gömlek çıkınca, siz o fikirlerden vazgeçince, o fikirlerin aksi ne kadar şey varsa, fikirler varsa o fikirlere sahip çıkarsınız. Çünkü kendinizi o fikir sahibi olmadığını ispat edeceksiniz.
Peki parti tamamı öyle mi düşünüyor, milletvekillerinin tamamı size
öyle? Yani ben gidip de konuştum. Yok,
size kadar bildiğiniz
tanıştım ama işte onun için tanıyamıyoruz. Böyle düşünmeler, yani böyle düşünmelerine ben imkan şey veremiyorum yani, mantığım hafsalam almıyor. Çünkü bunların dediğim gibi neşmilemaları, gıdaları milli görüştü. Şimdi onu çıkarınca bu hale düştüler zannediyorum. Ben şöyle bakıyoruz. Evet. Biz bu hem toprak satışları hem bu gayri milli olan satışları postmodern işgal olarak görüyoruz. Dikkat edin. Postmodern işgal. Eskiden askeriyle, topuyla, tüfeğiyle, birçok şeyleriyle geliyor, işgal ediyordu. Zihinler işgal ediliyordu. Bu bir işgaldir. Sömürüdür yani. Sömürü düzeni. Hindistan'a böyle gitmişler. Pakistan'a böyle gitmişler. Mısır'a böyle gidilmiş. Yani bütün bu kapitalist ülkeler. Dolayısıyla bu bir işgaldi. Ama şimdi diyor ki ya ne lüzumu var? Bütün gücünü alırsam elinden, onların bir aslandır Türkiye. Büyük Türkiye'dir. Ama pençesi yoktur. Hiçbir gücü yoktur. O zaman büyük Türkiye yapmama dış güçlerden bahsediyorum ben. Çünkü büyük Türkiye, büyük Türkiye, Orta Doğu'daki ve dünyadaki yeni dengeleri sağlayabilecek bir Türkiye'dir.
Evet.
Böyle bir Türkiye'yi birçok kimse istemez. Onun için biz diyoruz ki, yani bu postmodern işgale son veririz. Ve işgal edilen birçok yeri de, şeyleri de geri alırız.
Bu söylediğiniz son derece önemli. Altını çizmek açısından söylüyorum.
İşgal olarak diyoruz.
Eğer iktidara girmek istiyorsanız,
veyahut da bu özelleştirme değil diyorum ben bunu.
Evet.
Mutlaka ciddi olarak düzenlemeler yapar ve yeni tesislerle bunların sömürüsüne son veririz. Ha, tabii bu hukuk içinde olacaktır.
Evet.
Hukuksuz olmaz. Yani hukuk çerçevesi içerisinde.
Hukuk çerçevesi içinde.
Evet, hukuk çerçevesinde olur.
Tüpraş'ı da ileride Tüpraş, geri alabilir miyiz?
Tüpraş'ı da dedim ya, Tüpraş meselesi değil. Bakın TPO, Tüpraş, taşıma şirketleri, rafineri şirketleri, petrokimya ve onların üçünü ve dağıtım. Bu bir ülkenin, bugünkü güçlü bir ülkenin en önemli kuruluşudur, gücüdür. Bu, tabii bu bir önemlidir. Dediğim gibi diğer yerlerde de vardır bu. Ama şunu ifade ediyorum, biz özel sektörcüyüz. Onu da söylüyoruz. Ama özel sektör tekelcisi katiyen değiliz.
Evet, çok net bir açıklama.
Çok önemli. Biz kapitalist de değiliz. Türkiye şimdi uluslararası sermayenin, hatta uluslararası bir sermaye ama uluslararası finans kapitalizmine götürülmek istenen ve şu anda fabrikasında, tarlasında, sağında, solda, alnın teriyle çalışan insanların teri yerine yataklarına kurulmuş, zevki sefa içinde olan, belli yerlerdeki gece kulüplerine birini yapan, para babalarına çalışan bir devlet haline getiriliyor Türkiye. Ve Türkiye'de yapılmak istenen bu. Efendim geçen sene biz ne kadar faiz ödedik biliyor musunuz? 42 milyar dolar faiz ödedi Türkiye.
Evet efendim.
Bu 5 milyar 5 katrilyon yapar günde. Saniyede ne kadar yapıyor biliyor musunuz? Saniyede 2 milyar yapar, saatte 120 trilyon yapar.
Saatte 120 trilyon
tabii,
borç ödüyor.
Faiz ödüyor.
Faiz.
Şimdi bu, böyle bir Türkiye'nin büyük Türkiye olamaz. Elindeki, avucundaki, biraz evvel çok güzel söyledi Sayın Öztaşkın, bu bir birikimdir. Asırların birikimidir yani belki de bu şeyler. Siz bunları başkasına verdiğiniz zaman, hem de yok pahasına verdiğiniz zaman, bir de şunu söyleyeyim, yani değer olarak da görmüyoruz bunu. Yani hani satılmayacak bir şeyler vardı, namus gibi, vatan gibi. Biz bunu stratejik görüyoruz. Bunun da pahası biçilmez diyoruz.
Evet efendim. Sayın Yılık çok çok teşekkürler. Evet. Çok net bir açıklamaydı. Yeniden başkente döneceğiz. Sayın Gürcan Dağdaş, süremizin sonuna geldik. Sizin de son sözlerinizi almak istiyorum. Tabii ortak soru şu. Eğer iktidara gelirseniz Tüpraş dahil, Tüpraş özelinde Türkiye'de yaşanan bu son dönemdeki özelleştirme süreciyle ilgili eylem planlarınız ne olacak? Ve tabii Tüpraş ihalesi de sonuçlanmak üzere 2 Eylül'de son teknikler veriliyor. Bu süreçte parti örgütlerinizle bir diyalog içinde misiniz? Bu süreçte eylem planlarınız var mı yapacağınız?
Evet, yani bundan önce olduğu gibi zannediyorum ki bu özelleştirme kararı yine Petrolcü Sendikası ve farklı zeminlerden yargıya taşınacaktır. Yargı süreci içerisinde gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm örgütleri, bu konuda duyarlı sivil toplum örgütleriyle bir dayanışma içerisinde her vesileyle bu stratejinin yanlış olduğunu, bunun bir diyet olduğunu ifade etmeye devam edecektir. Bu konuyla ilgili her platformda aktif devrede olacaktır. Burada bir sıkıntı söz konusu değil. Varsayalım ki bu girişimler bu satışı durduramadı ve böyle bir tahribat Türkiye'nin önüne geldi. Bu her şeyin sonu değildir. Türkiye yeni bir iktidarla, yeni bir milli, kuvayi milliye ruhuna sahip, boz kalpaklı kuvvacı ruhuna sahip bir iktidarla bu tahribatı ortadan kaldıracak adımları da çok rahat atar ve bunları hukuk çerçevesi içerisinde plan tutarak atar. Buralardan plan kimsenin endişe duymaması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir iddianın adresidir ve bu iddianın gereğini de yapacaktır. Sayın Yürek, bunlar milli görüş gömleğini çıkardılar ve başbakanın kendi ifadesinden bunu söyledi. Bu doğrudur. Sayın Başbakan milli görüş gömleğini çıkarmıştır. Diyet gömleğini giymiştir. Maalesef ülkemizde var olan sıkıntılı bir dönemin ve ağır bir manipülasyonun üzerine fukaranın sandıkta verdiği reyle iktidara gelmiştir. Ama iç ve dış ittifakları ortaya koymuş olduğu diyet baskısıyla da fukaranın sofrasından topladığını bu ittifaklarının sofrasında harcamaya çalışan bir başbakana Türkiye şu anda sahip. Türkiye'nin Tüpraş'ın özelleştirmesiyle ilgili ağır bir sorunu vardır. Türkiye'nin farklı sorunları vardır. Ama bunların hepsinin ötesinde Türkiye'nin bir başbakan sorunu vardır. Çünkü başbakan bu toprakla ilintisini hissettirecek. Bu toprağa dair refleks verecek. Bugüne kadar herhangi bir işaret vermemiştir. Başbakan sanki bir başka adresin buraya tayin ettiği, yani belki ileri bir laf olacak ama tayin ettiği bir memur görevinde Türkiye'nin idaresine vakıf ve idaresinde bulunmaktadır. Yani biz işte bir damat Ferit Paşa'nın yılın en iyi Avrupalısı seçildiğine dair gazete arşivlerinden bilgi bulabiliyoruz. Sayın Başbakan, ne garip bir tesadüftür ki damat Ferit Paşa gibi yılın Avrupalısı ödülünü burada gazete manşetlerimize taşıtacak kadar olup bitenden hicap duymamaktadır. Netice itibariyle Türkiye bir kuşatma altındadır. Emperyal bir kuşatma altındadır. Türkiye'nin milli refleksinin direnç noktaları kırılmaya çalışılıyor. Türkiye'deki tapunun kullanım hakkı toptan belirli adreslere devredilmek isteniyor. Bunların hepsi var. Bunların var olduğu yerde bir başka moralli olmamız için bir başka bir gerçek de var. Şu saatte biz bunları konuşuyoruz. Türkiye'de bunu dinleyen insanlar var. Her vesileyle bu içinde bulunduğumuz sıkıntıları ifade eden derin bir Türkiye var. Derin Türkiye'nin hareketlendiği bir dönemdeyiz. Kimse derin Türkiye'nin gözünü boyayacak, kapatacak, gölgeleyecek, perdeleyecek bir fotoğrafı önümüze çıkaramayacaktır. Ben inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm kadroları bu konuda hassasiyet duyan, Milliyetçi Hareket Partili olmayan tüm bu konudaki hassasiyet duyan zeminlerle bir saftaş niteliğinde Türkiye'de malımızı kaptırmayacağız, tapumuzu deldirmeyeceğiz iddiasını her zeminde, her platformda ortaya koyacağız ve koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin her şeyi bitti tükendi diye bakılacak zavallı bir konumu yoktur. Türkiye'de bir başbakan sorunu, dışarıdan bir kuşatma, emperyal kuşatma söz konusudur. Ama tüm bunların karşılığında derin bir Türkiye var ki o Türk milletinin ekseriyetidir. O ekseriyetinin duyarlı olduğu, bugüne kadar suskun kaldığı bir ton konuya rağmen şimdi duyarlı ve sesini yükseltir bir noktaya geldiği bir iklimdeyiz. Bu Sayın Başbakan'a da maliyet çıkaracaktır. Bu emperyal kuşatmanın ilgili adreslerine de bir maliyet çıkaracaktır. Türkiye yine ayaklarının üstüne kalkıp bu bölgede var olduğunu, yeryüzünde var olduğunu seslendirebilecek bir ülke olarak bundan sonraki dönem içerisinde rengini daha net hissettirecektir. Kuşkuya mahal yok. Korkuya mahal yok. Yani Türkiye bunları aşacaktır. Buna evet. inanıyorum. Yani böyle bir milletin, böyle bir damarın var olduğunu her vesileyle de görüyoruz. Bu vesileyle bu saate evet. kadar bizi izleyen değerli izleyicilere iyi geceler diliyorum. Ve bize böyle bir imkan verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Sayın Dağdaş konuğumuz olduğunuz önemli değerlendirmelerde bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu arada sizden gelen sorular arasında neden AKP'den temsilci yok diye sorular gelmiş. Hemen yanıtlayalım. Biz gerekli mercilere başvurduk yayın öncesinde, yayından günler önce. Ancak AKP kanadından bize geri dönen olmadı. Yoksa ekranlarımız her tür görüşe açık. Sayın Eğilmez, son olarak size gelelim. Aslında şöyle bir toparlamaya da ihtiyaç var. Çünkü izleyicilerimizden gelen soruların ortak özelliği emekli öğretmen Recep Sargın Bey sormuş. Bize zararı ne bunun? Yani halka zararı ne? TÜPRAŞ özelleştirilirse, tamam, yabancı sermayeden söz ediyorsunuz, yabancıların eline geçmesi sürecinden söz ediyorsunuz ama vatandaş açısından bizim zararımız ne olacak diye bir soru gelmiş. Ne dersiniz?
Kamu yarı kavramı burada çok önemli. Doğal teker dedik. Doğal tekerin özelliği toplumun yararına iş yapmaktır. Zarara bile uğrasa ne yapar doğal teker? Hem fiyat düzenlemesi yapar. Kamu adına, toplum adına. Doğal teker, ayrıca doğal tekerin özelliği, fiyatların tekerleşmesinin önüne geçer. Böyle bir özelliği var. Eğer TÜPRAŞ gider ise, onu şöyle formüle ediyoruz biz petrol iş olarak. Diyoruz ki TÜPRAŞ kaybedilirse Türkiye kaybedilir. Bir, TÜPRAŞ'ın Türkiye hazinesinin gelirlerinin %20'sini karşılıyor. Hatta son zamanlarda bu %25'e kadar yükseldi petrol ürünleri bakımından. Dolayısıyla bütçenin 1/4'ünü karşılıyor. Peki halka bu nasıl yansıyor? Evet. Sağlık olarak yansıyor, eğitim hizmeti olarak yansıyor. Dolayısıyla temel hizmetlerin sağlanmasında önemli bir kaynak. Eğer TÜPRAŞ olmaz ise dışarıdan getirilecek ya da talip şirketlerin getireceği ürünler pahalı, kontrolsüz, denetimsiz, niteliği belli olmayan ürünler olarak bu pazara girecektir. İşte halk da bu ürünlere bir kere ulaşamayacak. Çünkü söyledik de başından itibaren öyle bir politika bu ki ister ise üretir özel sektör, ister ise üretmez, İster ise pazara getirir.
Ateş örneği de var burada.
Evet. Bakın, onun için çok önemli. Talip olan, yani belki ufuk açar hanımefendi için. Ateş, biliyorsunuz Shell, BP ortaklığıyla kurulmuş bir rafineri idi.
Mersin'deki
rafine. 2005 yılında petrol piyasasının serbestleşmesiyle, yani ithalat limitinin kalkmasıyla birlikte rafineri sektöründen çekildi ve Shell de bunun %27'sine sahipti. Niye çekildi? Daha da söyledik, yeni yatırımlar büyük maliyet istiyor. Başlangıçta 100 milyon dolarlık bir yatırıma girmedi koskoca Shell ve BP. Düşünebiliyor musunuz? Ne yaptılar? Depolama terminal olarak, yani kendi ülkelerinde, kendi şirketlerinde üretilen ürünleri burada depolayarak en karlı alan olan pazarlamaya devre.
Pazarlamadaki payları ise arttı bir pileşelim Türkiye'de.
Düşünebiliyor musunuz?
Aslında çok çarpıcı bir örnek.
O zaman şu soruyu sormak lazım. Buraya talip olanlar özellikle şöyle sormak lazım. Niçin orada rafineri yatırımı yapmadınız? Da bu rafineriye giriyorsunuz. Rafine yoksa depo olarak mı kullanacaksınız? Çünkü TÜPRAŞ'ın depolama, Türkiye toplam depolama kapasitesinin %50'sinden fazlasına sahip.
Çok önemli. Evet.
Çok önemli. İkinci depolama faaliyetini yürüteceksiniz. Ürünlerinizi mi? Çünkü hiç rafineriye ihtiyacı yok. Bu çok açık bir örnektir. Dolayısıyla halk çok pahalı ve kaliteli ürüne ulaşamayacaktır. Pahalı alacaktır bu ürünleri. Belki de bilemeyeceğimiz konjektürlerde bu ürünler giremeyecektir bile bu ülkeye. Dolayısıyla tüpraş ürünleri sadece otomotivde kullanılmıyor. Fabrikalarda, enerjilerde, enerji üretiminde, santrallerde, fabrikaların çalışmasında, yolların asfaltlanmasında, tüpraş ürünleri o kadar geniş bir alanda kullanılan ürünler ki halk her yerde bu ürünlerin kullanımını görebilir. Ve çok daha önemlisi, söylemeye çalıştı Sayın Başkan, rafineri petrokimya entegrasyonu derken, bakınız özellikle hem petrol hem birinci enerji kaynakları anlamında ithalata bağımlı olan ülkeler her bir varili en üst düzeyde hem petrolü değerlendirmek durumundadırlar. Böylece dengeleyebilirler buradaki maliyetleri. İşte tüpraş bu anlamda Türkiye büyük bir olanağa sahip. Son derece gelişkin ve güçlü bir tüpraş, son derece gelişkin Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan bir petkime sahip.
Evet.
Bunun entegrasyonuyla hem verimliliklerini hem karlılıklarını arttırabilecekleri gibi zaten dünya pazarlarında rekabet eden bu şirketler büyük katma değerler yaratarak o katma değerin de bu ülkede kalmasını sağlarlar. En önemlisi bu. Çünkü bu şirketler yerli veya yabancı hiç fark et. Hatta ortaklık. Hepsi için aynı şey söz konusudur. Kârdır. Maksimum kârdır ana amaç. Toplumla, toplumun çıkarlarıyla ilişkisi yoktur. Dolayısıyla burada bir sefer işe yaksını söyledi.
Doğru.
Ne yerli, ne yabancı ya da ortaklık. Hatta hamaset olarak değerlendirilenlere de mesajım. Bu kadar bilgiler ışığında. Ne demeliyiz? Hiçbirisinin ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. O hanımefendiye ve Türkiye'ye mesaj. Gerçekten tüpraş kaybedilirse Türkiye'de kaybeder. Bu kadar açık ve net bilinsin. Dolayısıyla gerek siyasi parti temsilcilerimiz, gerekse toplumumuzun gerçekten çok programatik hazırlanmış bir planının olması gerekiyor. Teşkilatları ne yapar? Seçmenlere nasıl ulaşılacaktır? Dolayısıyla kamuoyu oluşturma ve büyük bir direnç noktası hangi programla yapılacaktır ya da hazır mıdır programları ya da bundan sonra böyle bir program oluşturulacak mıdır sorusu çok önemli ve kritik bir sorudur ve test noktasıdır.
Sayın Yılmaz, çok çok teşekkürler bu çarpıcı değerlendirme için. Son olarak bir toparlayıcı da oldu program noktasında. Sayın Öztaşkın,
çok teşekkür ediyoruz.
Konuğumuz olduğunuz için.
Teşekkür ediyoruz.
Sevgili seyirciler, programdan önemli sonuçlar çıktı. Özellikle siyasi parti temsilcileri noktasında bugün TÜPRAŞ özelinde yaşanan özelleştirme sürecinin önümüzdeki dönemde iktidarın değişmesi durumunda çok farklı sonuçlarla neticeleneceği sonucu çıktı. Programdan bu son derece önemli. Yani bugün satılan değerlerin iktidar değişikliğiyle birlikte en azından Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi meclisinde yeniden değerlendirilip yeniden kamulaştırılma olasılığının olduğu sonucu çıktı. Türkiye'nin en büyük özelleştirme hamlesini, en büyük kamu varlığı satışını konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni gündem başlıklarıyla birlikte olmak dileğiyle iyi geceler diliyorum.